İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Aile Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Necati Hocam, Ebru Hocam, Altı Hocam ve ben Ender Ataç güzel bir program yapacağız inşallah.
İnşallah.
Herkese iyi pazarlar diliyoruz öncelikle. Ben Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum hocam.
Tamam inşallah.
Kur'an'ın 1400 sene önce bize bugünkü bilimsel olaylarla birebir örtüştüğünü, Kur'an'da bazı geçen ayetlerde, bazı geçen olaylarda birebir bugünle örtüştüğünü görüyoruz. Bunlardan bir tanesi de bizim bilimsel alanımızda olan DNA ile ilgili. DNA'nın Kur'an'daki mucizesi. Bugün bundan bahsetmek istiyorum. Evet, DNA deoksiribonükleik asit dediğimiz, yani açılımını öyle düşünelim. DNA'nın açılımı o şekilde oluyor. Bu terim canlılardaki genetik malzemenin kısaltma ifadesidir. Genetik bilimin başlangıcı Mendel isimli bilim adamının 1865 yılındaki genetik yasalarına dayanır. Bilim tarihi için bir dönüm noktası oluşturan bu tarihte Kur'an'da 18 numaralı Kehf suresinin 65. ayetine işaret edilmektedir. Bu hani çok mucizevi bir şey.
Evet.
Kur'an'da da görüyoruz. Arapça yazılımından dal yani okunduğu zaman D, nun okunduğu zaman da N ve elif A birleştirdiğimiz zaman DNA görüyoruz. Bu da DNA harflerinde dal, nun, elif Kur'an'da nerelerde yan yana geldiğini incelendiğinde en fazla Kehf suresinin 65. ayetinde geçtiği görülüyor. Bu ayette DNA harfleri ardı ardına tam 3 defa yan yana yer almaktadır. Kur'an'ın bir başka ayetinde de DNA harfleri bu şekilde ardı arda ve çok sayıda geçmez. Bu harflerin yer aldığı ayet numarası 1865'tir. Ve az önce de söyledik, genetik bilimin başlangıç tarihi olarak kabul ettikleri zaman da bu DNA'nın keşfi 1865'tir. Bu rakamların da birbiriyle uyuşması Kur'an'ın bugündeki mucizesini gösterir bize. Ayette 3 defa tekrar etmiş. Evet, ayrıca Kehf suresinde DNA 7 defa tekrarlanırken RNA, yani onu da kodladığımız zaman, hani Kur'an'da açılımına baktığımız zaman Ra, Nun, Elif harflerinin bir araya gelerek RNA ortaya çıkardığını görüyoruz ve bu da aynı şekilde 7 kere tekrarlanıyor.
Maşallah.
RNA molekülü de DNA molekülü gibi genetik yapıyı oluşturan bir başka bir molekül zaten biliyoruz. Burada da
maşallah
bize Kur'an'ın mucizelerini bilimle iç içe olduğunu çok net bir şekilde zaten görüyoruz. Yani Kur'an'da bildirilen şeylerin bugün günümüzde örtüşmesi de Kur'an'ın bunlarda bilimsel olaylarda çok iyi ispatlayıp ve destekliyor yani.
Evet, maşallah. Maşallah.
Kur'an'ın birçok mucizesi var. Ender Hocam da DNA'dan bahsetti. Ben de size Güneş'in gidiş istikametinden bahsetmek istiyorum biraz. Güneş'in gidiş istikameti. Geceyi gündüzü Güneş'i ve O'dur. Her biri bir yörüngede yüzüp gidiyor. Ayette geçen yüzme kelimesi Arapçada sabaha olarak ifade edilir. Ve Güneş'in uzaydaki hareketini anlatmak üzere kullanılmaktadır. Bu kelime Güneş'in uzayda hareket ederken kontrolsüz olmadığı, ekseni üzerinde döndüğü ve dönerken bir rota izlediği manasındadır. Güneşin sabit olmadığı belli bir yörüngede yol almakta olduğu bir başka ayette de şöyle bildirilmektedir. Güneşte kendisi için tespit edilmiş olan bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu üstün ve güçlü olan bilinen takdiridir. Kur'an'da bildirilen bu gerçekler ancak çağımızdaki astronomik gözlemlerle anlaşılmıştır. Astronomi uzmanların hesaplarına göre Güneş Solar Apex adı verilen bir yörünge boyunca Vega yıldızı doğrultusunda saatte 720 bin kilometrelik muazzam bir hızla hareket etmektedir. Bu kabaca bir hesapla Güneş'in günde 17 milyon 280 bin kilometre yol kat ettiğini gösterir. Güneş'le birlikte onun çekim sistemi içindeki tüm gezegenler ve uydular da aynı mesafeyi kat ederler.
Evet. Maşallah.
Evet, maşallah.
Bu şekilde hani Kur'an mucizelerini biz çok görüyoruz. Mesela her gün anlatmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Mesela gün sayısının 365 kere yem, Arapça yem olarak
evet,
365 kere geçmesi, işte ayların 12 defa geçmesi, işte bu az önce anlattık DNA, Güneş, yağmurun mesela bir ölçüyle yağdığı her sene
tabii
aynı metrekareye aynı hesapta düştü. Evet. Gördüğümüz zaman bunlar sadece birkaç tanesi bu örneklerinden verdiklerimiz.
Evet.
Bunlar da bize Kur'an'ın mucizelerini çok net bir şekilde gösteriyor. Daha doğrusu hani gerçekleri aslında bu bilimin ve teknolojinin, astronominin, bilimsel araştırmaların gelişmesi sonucunda biz bunları öğrendik. Hı hı. Oysa bunlar 1400 sene önce zaten Kur'an'da yer alan şeyler, geçen şeyler. Biz de bugün görüyoruz. Bize de bunlar görüyoruz. Kur'an'ın mucizesini çok net bir şekilde zaten gösteriyor.
Evet, Kur'an'ın Allah kelamı olduğu, Allah'ın sözü olduğu bunun delillerinden, birçok delilinden bazıdır maşallah.
Bir de her bir içerisinde çok fazla mucizeler barındırıyor. Mesela az önce senin okuduğun slaytta dünya günde 17 milyon kilometre yol kat ediyor diyor. Şimdi dünya o kadar büyük bir yapı ki 45 bin kilometre çapı olan bir yapı 17 milyon kilometre yol kat ediyor ve hiçbir insan bunun bu kadar hızlı yol kat ettiğini, fazla yol kat ettiğini hissetmiyor.
Tabii.
Ne bir titreme var, ne bir savrulma var, hiçbir şey yok. Her şey olduğu gibi duruyor ve hiç kimsenin rahatlığı bozulmuyor. Evet. Ve dünya 15 milyar yıl önce, yani daha doğrusu evren var olduğundan beri, dünya sistemi var olduğundan beri bu sistem böyle devam ediyor inşallah.
Ve hepsi bir düzen içinde. Bakıyoruz mesela, görüyoruz. Bu az önce mesela bahsettik, güneşin dönüşü var, dünyanın dönüşü var. Bir de bunların çekim kuvvetleri var. Bunlar olmasına rağmen dünyadaki, yani uzay aleminde dediğimiz yani evrendeki olan hareketle göktaşların hareketlerinde hiçbir şekilde birbirlerine ters hareketler olmuyor. Yani birbirlerine çok yakından dahi etseler. Çünkü bizim o normal hesapları düşünsek, bunlar tesadüf oluyor diye düşünsek evrimcilerin dediği gibi. Bunlar en ufak bir şeyde çarpışma sonucunda bizim dünyamızı çok büyük şekilde etkilerdi. Yani bize her gün bir göktaşının çarptığını düşünsek dünyada hayat olmazdı. Tabii. Bunlar da çok ince bir çizgide aslında baktığımız zaman da, yani derin düşünmemize bile gerek yok bununla ilgili. Baktığımız zaman bizim şu anda dünyada varoluşumuz bile hani bir nedeni var. Dünyanın sisteminin de bir nedeni var. Evet. Tabii ki hani dünyanın varoluşunun da bir sistemi var.
Tabii ki. Tabii ki evet. Ve az önce dediğim gibi yani 15 milyar senedir evren bu sistemiyle gidiyor. Ve insan bunu hiçbir şekilde bu kadar evrende bu kadar kompleks sistemin devamlı olarak işlediğinin farkına varmıyor. Ancak işte astronomiyle ilgilen bilim adamları bunu görüyorlar ve sonra insanlara aktarıyorlar. Şimdi ben de birazcık Big Bang'den bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi 15 milyon önce bir patlama oluyor ve buna büyük patlama, Big Bang deniyor. Aslında bir zaman öncesine kadar, tarihini tam olarak hatırlamıyorum ama bir zaman öncesine kadar dünyanın evvelden beri var olduğunu, hiçbir zaman bir başlangıcı olmadığını savunuyor. Tabii ki bu materyalist bir bakış açısı. Bunun temelinde de yine dinsizlik haşa Allahsızlık yatıyor. Değil mi? Çünkü hiçbir şeyin bir, eğer bu sistemin bir başlangıcı yoksa haşa bunu yaratılmamış olması gerekir. Fakat bilim adamları bunu incelediğinde, evreni incelediğinde baktığında evrenin bir başlangıcı olduğunu, bir patlama ile meydana geldiğini görüyorlar. Bunun da adı Big Bang. Big Bang patlaması 15 milyar yıl, 15 milyar sene önce meydana geliyor ve şimdi herkes de bunu iyi bilir. Bir patlama olduğunda patlama her zaman düzensizlik getirir, değil mi? Siz bir şeyi yani her gün işte görüyoruz, hani savaşlar vesaire şeyler var. Orada patlama olduğunda bir yıkım meydana geliyor, bir düzensizlik meydana geliyor. Fakat Big Bang'te tam tersine çok ince ayarların içinde bulunduğu bir sistem meydana geliyor. Galaksiler, yıldızlar, işte güneş sistemleri, bizim kendi Samanyolu sistemimiz bile apayrı korkunç güzellikte ve inanılmaz ince dengeleri barındıran bir sistemdir. Şimdi bir tane bilim adamı var, Fred Hoyle. Aslında Fred Hoyle uzun zaman Big Bang'e karşı çıkıyor. Fakat sonrasında şöyle bir açıklama yapıyor. Big Bang teorisi evrenin tek ve büyük bir patlama ile başladığını kabul eder. Ama bildiğimiz gibi patlamalar maddeyi dağıtır ve düzensizleştirir. Oysa Big Bang çok gizemli bir biçimde bunun tam aksi meydana getirmiştir. Maddeyi birbiriyle birleşecek ve galaksileri oluşturacak hale getirmiştir. Yine başka bir bilim adamı da, astrofizikçi de şöyle diyor. Bu da Alan Sandage diye bir astrofizikçi. Böyle bir düzenin kaostan gelmiş olduğunu oldukça imkansız buluyorum. Allah'ın varlığı, bu da varlık mucizesinin tek açıklamasıdır diyor. Yani Big Bang'in oluşabilmesinin tek açıklaması Allah'ın yaratmasıdır. Başka bir bunun açıklaması olamaz.
Tabii.
İnşallah.
Zaten onları adlandırdıkları, yani başta şu var, hani şimdi teknoloji ve astronomi geliştiği için uzay daha rahat görülebiliyor. Evrende olan olaylar daha rahat izlenebiliyor. Bu sonuçlara mesela bu günümüzde daha net bir şekilde ulaşıldı. Ama bunun öncesinde patlamanın, işte evrimciler şeyden meydana geldiğini söylüyorlardı. Yani patlamanın sıfır yoğunluk, sıfır hacim dedikleri bir şeyden var olduğunu söylüyor. Yani yoktan var etmek. Bunun aslında söylemek istedikleri o, fakat o düşünceyi savunmadıkları için bunu söyleyemiyorlar. Hani bir şeyin yoktan var olmasının tek bir nedeni olabilir. O da bir yaratanın olması. Hı. Bunlar onu savun, hani bunun o görüşü düşünmedikleri için sıfır hacim, sıfır yoğunluk evet. diyor. Bu da yok demek yani. Bu evet. şekilde evet. meydana geldi.
Sonsuz yoğunluk diyor. Sıfır hacim, sonsuz yoğunluk.
Evet. Aynen. Evet. Hani bu şekilde bir patlama düşündüğünüz zaman da dediğin gibi mesela bir patlama bir düzeni bozar. Yani evet. var olan düzeni, sistemin bozulması. Oysa evet. bu patlama sonucunda Dünya ile Güneş'in evet. arasındaki evet. uzaklık hesaplanıyor. Hı-hı. Yani sanki hesaplanıyor demeyeyim de. Yani Dünya ile Güneş arasındaki uzaklık, Ay ile Dünya arasındaki uzaklık, işte diğer gezegenlerin dönüş yönleri, dönüş hızları hepsinin bir oluşum olduğunu görüyorsunuz. Evet. Bunun da hani bir patlama vesilesiyle daha doğrusu hepsinin olduğunu görüyoruz. Big Bang evet. patlamasıyla. Bu da Allah'ın işte insanoğullarını ve bütün diğer canlıları yaratmak istediği evet. için bir patlama İnşallah. Yaratıyor bu vesileyle. İnşallah. Bunu da zaten böyle görüyoruz. Hani bunun bilimsel açıklaması da normal olarak düşünmesi de bu şekilde.
Allah olur. Ayette Allah yoktan var edendir evet. diyor. Şu an. Onun bilimsel açıklaması olmuş oluyor. Dediğin gibi Kur'an'da kainatla ilgili aynı zamanda çok da mucize evet. Bilimsel mucizeleri de keşfedildi Kur'an'ın. Yani Big Bang ile birlikte mesela kainatın genişlediği evet. anlaşıldı. Hı-hı. İşte Hubble teleskobu bulundu 1929'da. Hı-hı. Sonra yıldızların ışık tayfalarının ne yöne gittiğine bakıldı. İşte mora mı gidiyor, kızıla mı kaçıyor? Eğer yakınlaşıyorsa birbirine mora gitmesi gerekiyor. Kızıla kaçıyorsa bu birbirinden uzaklaştığını gösteriyor. Hubble teleskobu ile yapılan tespitlerde kızıla kaçtığı gözlendi. Yani bütün gök cisimlerinin hepsinin ışık tayfı kızıl. Bakıyorlar, hepsi birbirinden uzaklaşıyor. Yani bir balon sönmüş, bir balonu düşünün. Onun üzerine benekler koyarsınız. Sonra üflediğinizde o uzaklaşır, hepsi birbirinden uzaklaşır ya. Evet. Onun gibi bir benzetme yapıyor bilim adamları. Kainatın genişlediği bulunuyor. Evet. Ama 1400 yıl önce Kur'an'da Allah kainatın genişlediğini bize bildiriyor Zariyat suresinde. Evet. Şeytanlar Allah'a sınırım. Şüphesiz ki göğü biz bina ettik ve onu genişleteceğiz buyuruyor. Allah Kur'an'daki bir mucizelerden bir tanesi hiçbir insanın bilemeyeceği. O 1930 20. yüzyıldan evvel kainatın genişlediğini teorisini bile ortaya atamıyorlar. Öyle bir şey, görüş evet. bile yok yani ortada. Ve hiç kimse de bunu söyleyemez. Yağmurun aynı miktarda yağdığını hiçbir insan söyleyemez. Evet. Anne karnında üç karanlık bölgeden geçileceğini 20. yüzyıldan evvel hiçbir insan söyleyemez. Değil mi? Yani evet. yörüngelerde olduğunu, kainattaki işte ayın, güneşin yani yörüngede olduğunu hiçbir insan söyleyemez. Bunun gibi yüzlerce bilimsel açıdan tespit ettiğimiz mucizesi var Kur'an'ın. Evet. Bu Kur'an'ın Allah sözü olduğunun ispatları. Evet. Şu andaki bilimsel delil ispatı. Normal akılda, vicdanda bir insan bunu gördüğünde Kur'an'ın hemen hak olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu, evet. bilim adamları gördüklerinde mesela o bir tane Japon bilim adamı var. O anne karnındaki o et, kemiklere et giydirilmesi gördüğünde Kur'an'ı övüyor. Yani Allah'ın sözü olduğunu anladığını söylüyor. Çünkü hiçbir insan söyleyemez bunu. Evet. Normal akılda bir insan hemen anlar Kur'an'ın hak kitabı olduğunu, Allah'ın sözü olduğunu ve bir benzerini getiremez diyor kimse Allah. Hakikaten de 1400 yıl boyunca kimse getiremez. Çünkü edebi, Arapça bilenlerin anlayabileceği edebi yönü de var Kur'an'ın. Başka mucizeleri de var. Yani birbirine olan ahengi.
Evet.
O yüzden 10 sure getirin diyor Allah. Evet. Benzerini. 10 sure de kimse getiremiyor. Sırf yanlışlamak için inanmayanlar bunu yapabilirler ama yapamıyorlar. Evet. Allah'ın izniyle.
Çok onu çünkü onun öyle olmadığını gösteren çok şey var. Mesela sürekli bahsediyoruz. Benim çok hani ilk okuduğum zaman şaşırdığım şeylerden bir tanesi de demirle ilgiliydi mesela. Onu da burada da anlattık.
Evet.
Hani demir de Kur'an mucizesi. Allah gökten indir yani demiri gökten indirdiğini söylüyor. Gerçekten de gökten indiriliyor mesela. Demir hani gökten,
dünyada yok.
Dünyada yok demir. Evet. Demirin maddesi dünyada yok. Gökte, uzayda bu taş, daha doğrusu şeyler atmosferden geçip yerde birleşip demir halini alıyorlar evet. ve bu şekilde insanlar da çıkartıp kullanıyorlar bunu. Yani dünyada demir maddesi diye bir şey yok. Evet. Yani gökten gelen bir toz tanelerinin birleşmesiyle oluşuyor. Bunu da çok mucize. Mesela fende hep görmüşüzdür. 26. element olduğunu görürüz demirin. Tabii. Kur'an'da da 26. ayette geçiyor olması. Hani bu sayıların da birebir olması zaten. Maşallah. Her şeyin aslında bilindiğini, her şeyin önceden zaten her şeyin Allah tarafından olduğunu evet. çok Tabii. iyi bir şekilde bize gösteriyor. Bunları küçük detaylara bakmamız zaten Kur'an'ın bize bugünkü ne kadar gerçekçi ve bu bilimsel kanıtlarla ispatlandığını da gösteriyor.
Evet, maşallah.
Allah Furkan suresinin 2. ayetinde kovulmuş şeytanlar Rabbim sanasını şöyle buyuruyor. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Çocuk edinmemiştir. O'nun mülkünde ortak yoktur. Her şeyi yaratmış, O'nu bir düzen vermiş, belli bir ölçüyle takdir etmiştir. Şimdi Allah zaten burada Kur'an'da ayette çok net bir şekilde söylüyor. Belli bir ölçüyle takdir etmiştir diyor. Evrenin her yerine baktığımızda dünyayı koruyan işte atmosfer tabakaların belli bir ölçüsü var. Dünyadaki işte oksijenin belli bir ölçüsü var. Mesela dünyada şu anda bizim solduğumuz oksijen çok azıcık daha fazla olsaydı her yer yanıp tutuşurdu ve hayat mümkün olmazdı. Eğer birazcık daha oksijen az olmuş olsaydı bu sefer de oksijenin böyle akciğerlerimize bal gibi ağır olurdu ve çekemezdik. Yeni insan için yaşam mümkün olmazdı. Tabii. O kadar ince bir ayar var ki orada. İnsanın bunu işte görüp Allah'a hamd etmesi gerekiyor
inşallah. İnşallah.
İnsanla da baktığımız zaman aslında bu örtüşe mesela oksijenden bahsettik ya. Oksijen de mesela insanoğlunda bu bilimsel araştırmalar sonucunda bulunan bir şey. İnsanoğlu çekti yani aldığı soluduğu oksijenin tamamını kullanmıyor. Vücuduna gerekli olan kısmını kullanıyor. Gerisini yine oksijen olarak dışarı veriyorsunuz. İşte bu da hani neden nasıl yararlanmamız gerektiğini biz bilemezdik. Yani bunu bilimsel araştırmalar belli bir şeyler sonucunda çözdüler. Evet. Ama burada baktığımız zaman da biz insanoğlu ilk var olduğu günden beri aynı oksijen oranıyla yaşıyor. Bu az olduğu zaman işte mesela bu maden işçilerinin yaşlanması mesela erken yaşlanması oksijen oranının az olması. Hı. İşte dünyada da o şekilde olsaydı oksijen oranı herkesin yaşlanma oranı daha az olacaktı mesela. Evet. İşte bunların hepsi ince bir ayar olarak düşünürsek hepsi Allah'ın yaratma sanatı zaten.
İnşallah.
Eşsiz bir şekilde yarattığı gösterdi.
Ve yine Allah ayetin devamında belli bir ölçüyle takdir etmiştir buyuruyor. Devamlı o belli bir ölçü zaten devamlı bulunuyor. Şimdi haşa materyalistin iddia ettiği gibi olsaydı tesadüfler sonucu hadi oldu diyelim. Olması imkansız ama oldu diyelim. Ve ölçüyü oksijen oranının %23 olarak %21 olarak %21 olarak devamlı tutulması mümkün mü?
Değil.
Tabii. Evet. Mesela bilim adamları yapay bir dünya gibi bir yer kuruyorlar. 2 sene boyunca orada çalışıyorlar. 2 sene sonra bütün ekosistem çöküyor. Çünkü o dengeyi tutturma yani herhangi bir insanın öyle yapabileceği bir şey değil.
Yani bu hayvanlara, ekosistemdeki bu hayvanlara da bu sistem önceden yüklenmiş. Baktığımız zaman da böyle yani canlılara bakıyoruz mesela. Neyi ne zaman nasıl yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Bunlara bunu bir öğreten birisinin olması gerekiyor. Bu ilmi veren, ilhamı veren bir şeyin olması gerekiyor. Siz bir canlıya bazı mesela hücreye, bütün canlıları geçelim. Hücrenin görevleri var mesela. Bu hücreye bu görev vermek için bu hücrenin bir beyni olması gerekiyor. Oysa hücreler şuursuz moleküllerden oluşuyor. Bunlara bunu vermeniz gerekiyor bir sistemini oluşturmanız için. Demek ki bu ne insanların yapabileceği bir şey ya da dünyadaki ne kadar beyin düşünürsek, ne kadar teknoloji düşünürsek, ne kadar bilim de düşünsek hepsini de bir araya getirsek, dünyanın parasını da harcasanız bu sistemin küçücük bir parçasına dair taklit bile edemiyorsunuz. Oluşturmayı bırakın, taklit bile edemiyorsunuz.
Ve o sistem devamlı işliyor işte. Yani dünya ilk var olduğundan beri İnsanların ve hayvanların, bitkilerin yaşaması, canlının devam etmesi için Allah her saniye bu ölçüyü koruyor. Çok büyük bir mucize bu.
Yani yağışlar insanın, mesela değil mi? Onu anlatıyoruz. Tabii. Yağışların ölçüsü mesela. Aynı ölçüde yağıyor. Bilim adamları araştırma yapıyorlar. Her sene yanlış hatırlamıyorsam 500 bin kilometre küp yağmur düşüyor. Mesela buna baktığınız zaman da eğer bu oran az olmuş olsaydı bu bitkiler yeşeremeyecekti. Bundan canlılar beslenemeyecek. Doğal olarak bize yansıyacak, oksijene yansıyacak. Fazla olsa bu sefer her yer yeşillikten insan hayatına yayılacak. Baktığın zaman hep bir ölçü. Yani her sene mevsimsel olarak düşündüğün zaman her sene aynı oranda. Tabii. Bir değişim yaşamadan aynı şekilde devam ediyor.
Tabii, maşallah.
Evet. Yani oksijenin, azotun oranı hepsi, mesela ciğerin onu algılayabilmesi hepsi birbirine uyumlu yaratılmış. Evet. Yani Allah insanın yaşayacağı gibi bir ortam yaratmış. Ve büyük patlamada yaratmış, düzenliliğe gitmiş. O bir şuur ve akıl belirtisi. Yoksa patlamada düzensizlik olur dediğin gibi Allah'ın izniyle. Tam böyle beşik gibi dünya hakikaten insanın tam yaşayabileceği gibi bütün ortam, yer çekimi kanunundan tut. İşte oksijenin oranına git. Oksijen için mesela evrimcilere soruyorsun neden o zaman evrim devam etmiyor diye soruyorsun. Oksijen var çünkü diyorlar. Oksijenin varlığı çünkü molekülleri parçalıyor evrim. Mesela ilkel atmosferde o yüzden oksijen yok diye iddia ediyordu evrimciler. Ama 3,5 milyar yıllık okside olmuş demir parçaları ve kaya parçaları bulundu. Yani 3,5 milyar yıl önce oksijenin varlığı ispat edildi dünya üzerinde.
Evet.
Kaldı ki olmasa bile, yani onların iddia ettiği gibi olsa, farz-ı muhal o zaman ozon tabakası olmayacak. Ozon tabakası olmayınca güneş ışınlarının ultraviyoleleri dünyaya en az milyon kat daha fazla gelecek.
Evet.
O kadar ışın dünyadaki suyun bile moleküllerini ayırıyor. Yani H2O'yu serbest oksijen, hidrojen ayrılışıyor, oksijen de ayrışıyor. Fotodisosiyasyon oluyor. Serbest oksijen meydana çıkıyor. Yani o kendi söylediklerini de kendilerini zaten çelişen bir yöntem olmuş oluyor. Hem o zaman da oksijen vardı. Çünkü bunun bilimsel kanıtı var. Okside olmuş demir var 3,5 milyarlık. Dünya üzerinde bilimsel fosil olarak kayıtları da mevcut. Oksijen o zamandan beri var. Onlar diyorlar ki yani moleküller oluştu, amino asitler tesadüf. Ama diyorsun ki oksijen olsa bunlar oluşur mu? Mümkün değil, oluşmaz diyor. Çünkü parçalar diyor. O yüzden de teorisinde oksijen yok var ediyor. Ama deliller, fosiller, ispatlar o zamanda dünyada oksijen olduğunu ispatlıyor. Ama onların dediği yöntemde de zaten fotodisosiyasyon oluşuyor. Hidrojenle oksijen birbirine ayrışıp zaten meydana oksijen çıkıyor. Evet. O yüzden hiçbir açıdan mümkün değil o zaman. Bir molekülün dahi oluşması dünya üzerinde mümkün kendi değil. Kendine mümkün değil. Yani molekül dediğimiz yapı zaten yani muazzam bir sisteme sahip bir parça. Yani bir protein. Yani bir Ali Demirsoy diyor, bir tek sitokrom C diyor. Bunun diyor kendi kendine olma ihtimali. Yani bir maymunun insanlık tarihini daktiloda hatasız yazmasıyla aynı şeydir diyor.
İmkansızdır.
Kendisi de diyor imkansızdır ama diyor biz diyor yaratılış fikrini kabul edemeyeceğimizden dolayı diyor. Evet. Yani baştan ona bir karşıtlık var. Yani bilim adamı yaklaşımı değil bu. Çünkü bilim adamı bilim felsefesinde %50-50 ihtimaldir. Gözlem sonucunda ne çıkarsa ona eğilir bilim adamı. Baştan zaten reddettiği bir şeyle yani %0 ihtimal verip ve kendi düşündüğüne de %100 ve bu bilim değil. Ya bilim adamı da değil. Evet. Bu ideolojilik yani yaklaşım.
Evet. Tabii biliyoruz da mesela.
Evet, materyalistler öyle yaklaşıyor.
Bilim adamları daha çok dine inanıyorlar. Allah'ın gerçek oluşuna inanıyorlar. Evet. Çünkü gerçeği tam net onlar görebiliyor. Araştırmalarıyla mesela direkt görüyor. Yer çekimini bulan kişi direkt diyor ki bunu yaratan Allah'tır.
Tabii.
Evet.
Direkt kendisi birebir görüyor.
Daha inançlı oluyor. Daha inançlı zaten hani Allah da diyor yani daha çok inananlar ilim ve bilim sahibi, irfan sahibi insanlardır diye.
Evet.
İşte o yüzden bu gerçek bilim adamları dediğimiz hani onlar sözde bilim adamları oluyor çoğu. Hı-hı. Çünkü gerçeği kapatmaya çalışıyorlar. İnsanlara da öyle aktarıyorlar. Oysa gerçek bilim adamları bunu çok net bir şekilde zaten görüyorlar. Yani Kur'an'da mesela bahsediliyor. Yerin ve göğün 7 kattan oluştuğu bilimsel araştırma sonucunda bir bakıyorlar. Gerçekten de atmosferin 7 katmanı var. Yerin altına indiğimiz zaman da 7 katman da orada var. Baktığınız zaman da bu Kur'an'da mesela belirtiliyor. İşte bunları gördüğünüz zaman da sizin bunları hani bu tesadüfen olmuş demeniz mümkün değil. Çünkü bakıyorsunuz hani birebir örtüşüyor. Hiçbir eksiklik olmadan fazlasıyla hatta. Biz ancak araştırmalar sonucunda bazı özelliklerini buluyoruz.
Evet.
İşte gerçek bilim adamları o yüzden daha irfan sahibi oluyorlar.
Evet,
daha çok dine inanıyorlar.
Evet.
Bakalım o proteinlerden, hormonlardan bir tanesi. Mesela adrenaline bakalım. Vücuttaki hormonlardan bir tanesi. Tehlike anında bedene nasıl enerji verdiğini inceleyelim. Bir tehlikeyle karşılaşıldığı insanın kendisini savunması veya bir an önce bir yerden kaçması gerektiği durumlarda insan bedeninin daha güçlü ve daha dayanıklı olması, normal şartlardan daha yüksek performans göstermesi gerekir. Bunlar gibi olağan dışı durumlarda vücutta gerekli düzenlemenin yapılabilmesi için öncelikli olarak kalbin daha hızlı atması ve daha çok kan pompalaması gerektir. Adrenalin isimli hormon herhangi bir olağan dışı durum karşısında böbrek üstü bezlerinin iç bölgesinde bulunan laboratuvarda üretilir ve vücudun çeşitli bölgelerine dağılarak vücudun tehlike durumuna uygun tepkiler vermesini sağlar. Eğer vücudumuzda bulunan kan 2 metre derinliğinde 100 metre çapında bir gölle karşılaştırılacak olursa kanımızda bulunan adrenalin miktarı bu göle dökülecek olan bir çay kaşığı dolusu sıvı kadar olacaktır.
Maşallah.
Bakın evet 100 metre çapında 2 metre derinliğinde bir göle bir çay kaşığı kadar adrenalin katılıyor vücuda. Tehlikenin ortaya çıkması ile birlikte vücutta alarm düğmesine basılır. Kim basıyor bu alarm düğmesine?
Bilgisayar.
Evet. Beyin böbrek üstü bezlerine yıldırım gibi bir emir gönderir. Hangi şuurla beyin bir emir gönderiyor? Tabii. Yani neyi fark ediyor? Beyin akıllı mı, şuurlu mu?
Ya da ne, nasıl iletişim kuruyor yani, değil mi? Beyinle.
Böbrek üstü bezinin iç bölgesinde bulunan hücreler alarm durumuna geçer ve acil olarak adrenalin hormonu salgılar. Nasıl salgılıyorsun? Sen o kimya profesörü müsün? Onun yapısını bilip nasıl bir anda üretip tehlike anında gönderiyorsun, evet, değil mi? Adrenalin molekülleri kana karışır ve vücudun çeşitli bölgelerine dağılır. Salgılanan adrenalin molekülleri damarlarda özel bir düzenleme yapar. Bu düzenleme tehlike anında ihtiyaç duyulan hayati organlara daha çok kan gitmesini sağlar.
Maşallah.
Bunun için kalbe, beyne ve kaslara giden kan damarlarını genişletme emri verir.
Maşallah.
Yani çok maşallah. Yani insanlardan daha şuurlu bir organizasyon var.
Tabii. Eksiksiz bir de.
Tabii. Hata, insanlarda hata alıyor. Mesela evet, bir emniyet şeridini bir tıkıyor. Gidecek acil yardım gidemiyor mesela. Evet. Evet. Ama burada olmuyor hata.
Hata yok. Allah'ın kimse izniyle kimsenin işine karışmıyor. Tabii. Sistem oluşmuş.
Damarların etrafında bulunan hücreler adrenalin hormonu tarafından verilen emre uyarak gerekli damarların genişlemesini sağlar. Böylece beynin, kasların ve kalbin ihtiyacı olan ekstra kan temin edilmiş olur. Deriye az kalan pompalanmasının bir az kan pompalanmasının bir başka nedeni daha vardır. Bu sayede muhtemel bir yaralanmada kan kaybetme riski en aza indirilmiş olacaktır.
Maşallah.
Aşırı heyecan karşısında deride gözlemlenen soluklaşmanın nedeni de o anda deriye daha az kan pompalanıyor olmasıdır.
Maşallah.
Adrenalin moleküllerinin yaptığı düzenleme kalbe, beyne ve kaslara giden damarları açarken deriye giden damarları daraltmaktadır.
Nasıl beceriyor?
Evet.
Hangi damarın ne damarı olduğunu nereden biliyor yani?
Nereye yakalanmalı?
Tabii yani.
Kilometrelerce damar var.
Deriyi tanıması lazım. Evet. Beyni tanıyacak.
Bir de diyecek deriye az ihtiyaç olacak mesela kanın pompalanması için. İç organlara gerekli. Hani o yüzden deniyor ya mesela korku anında soluğu rengi beze attı. Gerçekten öyle oluyor. Gerçekleşiyor. Çünkü o kan deriden çekiliyor. Organlara doğru yardımı yani gerekli olan yerlere doğru gidiyor.
Evet.
Bu sistemi nereden bilecek bu? Hani adrenalin dediğimiz küçücük bir şey, çay kaşığı sıvısı diye adlandırıldı mesela az önce. Koskoca bir gölde. Bu sistemi nasıl bu bilecek ve yani nereden, normalde o oranı fazla çekersen bu sefer deriye çok fazla kan gitmedi, bu sefer oradaki hücreler ölecek. Bu oranı da ayarlayacaksın.
Tabii.
Bunların hepsini bir yani bir molekülün ya da bir hücrenin yapması mümkün değil zaten bir hormonun.
Bir de adrenalinde mesela normalde insanın kalbin atış ritmi hep bellidir. Belli bir oranda, mesela belli bir saniye içinde belli bir miktar kadar atar. Ama bu adrenalin olaya girdiği zaman kalbimiz buna göre ritmi hızlanıyor. Daha evet, çok kasılmaya başlıyor. Daha fazla kasılıyor. O oranını da değiştiriyor.
Zaten bilim adamları bu kanı, yani kalbin bu pompalamasının bile içinden çıkamıyorlar. Yapay kalp yaptıklarında bunu görüyorlar. Diyor ki yani mesela spor esnasında 120-130'lara çıkıyor kalp atışı mesela dakikada. Hani bunun içinden çıkamıyorlar. Diyorlar ki bir kalp kasılarak, bir kaslardan oluşan bir yapı. Çünkü kasların birbirine bağlanmasından oluşan bir yapı. Islak, ıslak ve yumuşak tarzı düşün. Hani bu kadar şeyi nasıl yapabiliyor? Bütün vücuda bu kanı nasıl götürebiliyor? Diye baktığınız zaman işin içinden çıkamıyorlar. İşte bu da Allah'ın yaratma sanatını gösteriyor bize.
Az önce slaytta gösterdiğin rafting yapıyorlardı. Mükemmel bir adrenalin zaten. Uçurumdan paraşütle atlama ayrı bir adrenalin. İnsan yani atladığında bile kalbini çarptırıyor. Bir an çıkacak gibi düşünüyorsun. O şekilde. Veya korku anında yine bir adrenalin oluyor aslında korktuğun anda da. Bu sefer de irkilme oluyor. Geri çekiliyorsun. Evet. Yine kalbinin ritmi çoğalıyor.
Evet.
Beyinle işte sinyal göndererek hocam da söylediği gibi.
Bütün bunların yapıldığı yer insan vücudun içi. Şimdi anlatıldığında böyle sanki bir kumanda merkezi var. İşte oradan bütün sistemler yönetiliyor.
Düğmeye basıyor falan diyor.
Bunun şuurlarını insanlar yapıyor gibi düşünebiliyor insan. Aklına onlar geliyor ilk önce. Ama düşündüğünde vücudun içerisi kapalı bir ortam. Değil mi?
Karanlık,
ışık, ses gelmiyor. Beyin dediğin şey yönetimi yapıyor ama beyne ne ses gidiyor ne ışık gidiyor. Ve sadece et parçası.
Evet.
Yani onun oradan yönetimi yapması ve her şeyin bu kadar disiplinli olarak çalışması. Dediğin gibi işte adrenalin anında kanın deriye az gitmesi, diğer çalışması gereken organlara daha fazla kanın gitmesi ve daha bunun yanında birçok biyolojik olayında ard arda gelmesi düzenli bir şekilde tamamen mucize. Allah'ın yaratması, tamamen Allah'ın yaratması maşallah.
Maşallah ki öyle düşünülse bile hangi canlı istediği anda kalp ritmini yükseltebilir? Kalp atışlarını.
Tabii. Evet doğru.
Tabii bizim elimizde olsa bile mümkün değil böyle
mümkün
bir şey yani.
Değil, evet.
Kontrol edebilmek evet. Bizim
daha
elimizde
önce konuşmuştuk yani. Mesela kalbi bir insan kalbini yani nasıl diyeyim kasması için uğraşsa bütün gününü sadece kalbini çalıştırmak için uğraşıyor. Tabii.
Uyumaması bütün lazım.
Uyumadan. Uyuduğundan kalbini
çünkü uyuduğumuz zaman bile kalp ama
bizim
ne oluyor?
Uyuduğumuz zaman bile kalbimiz çalışıyor ama kendimiz elinde olan bir şey olsa uyuduğunda kim yapacak? Tabii. Hiç uyumaman gerekiyor o zaman kalbin çalışması için. Ve sadece kalp için vücudunda yani. Kalp. Bunun için böbreğin var, dalağın var, bir sürü tabii. Organların var.
Evet. Tabii.
Sadece sen kalbe yetebiliyorsun. O da uyumazsa.
Tabii.
O da yetemiyorsun. Aynı şeyi veremiyorsun.
Aynı tempoda olmuyor.
Tabii.
O zaman kalbe de bakalım.
Bu kadar konuşmuşken.
Adrenalini bitiremeyeceğiz çünkü ben. Bizi adrenalin salgılandığına olduğu için. Yüksek algı adrenalinden.
Maşallah.
Kalbe bakalım. Hakikaten en verimli iş makinesi olarak adlandırılabilir dünyadaki. Daha cenin henüz 22 günlükken kalbin bulunduğu alanda küçük hücre topluluğu atmaya başlıyor.
Maşallah.
Daha kan oluşmadan hareketlenen bu akıllı organın aniden atmaya başlamasının sebebi nedir acaba? Sebep besine olan ihtiyaçtır. Henüz bir beden oluşmamıştır. Oluşan embriyo ise gelişmek için besine, oksijene ve hormonlara ihtiyaç duyar. Ayrıca küçük embriyoda atıklar da vardır. Bunların da uzaklaştırılması gerekmektedir. İşte bu nedenle Allah'tan ilham alan bu müthiş pompa bağımsız ve kusursuz hareketini gerekli zaman ve yerde aniden başlatır.
Maşallah.
Dakikada yaklaşık 70 kere, bir yılda yaklaşık 35 milyon kere, ortalama bir ömür boyunca ise 2 trilyon kere atacaktır kalp.
2 trilyon.
Tüm hayatı boyunca yaklaşık maşallah. 227 milyon litre kan pompalayacak.
Maşallah.
Bakın.
İnsan vücudundaki kan oranı da bayağı yüksek. 277 milyon.
227 milyon kan pompalayacak.
Ömrü boyunca yani. Evet. Bu hayret verici miktar günde 10 tonluk bir tankeri, bir ömür boyunca ise tam kapasiteli 100 yüzme havuzunu doldurabilmektedir.
Maşallah.
Maşallah. Maşallah. Kalp,
küçücük kalp yani.
Her dakika ortalama 70 kere atarak vücuttaki kanı bir gün içinde 1000 tam devir yapmasını sağlar.
Maşallah.
Bunun anlamı tüm kanın vücuttaki her hücreyi 1000 kere ziyaret etmesi, gerekli besinleri onlara iletmesi, oksijeni verip karbondioksiti alması, hasarları tamir etmesi, aksaklıkları gidermesi ve artıkları toplamasıdır.
Çok şanslı.
Hücre yenileniyor tabii. Kan döndükçe vücuttaki hücreler temizleniyor, yenileniyor.
Sistem mükemmel sistem maşallah. Mükemmel sistem. Vücuttaki her hücre kalbin bu yorulmak bilmez gayreti sayesinde günde 1000 defa teftişten geçirilir. Bu şekilde kalp günde 8000 litre kan pompalar.
Yani bu rakamları düşündüğünüzde içinden çıkamayız zaten. Normalde insan vücudunda bu kadar şeyin dolaşması, kanın dolaşması bir mucize zaten yani.
Zaten normalde dış yüzey olarak da mesela bir insana baktığımız zaman yani bu kadar mükemmel bir içi olduğunu hiçbirimiz bilemiyoruz. Bilim sayesinde öğrendik. Tabii. Baktığımızdan biz normal kaşı gözü yüzü güzel, normal bir beden diyoruz.
Bir
ama
deri
içi,
zannediyorsun.
Aynen.
Evet.
Ama içi öyle bir kompleks var ki içinde bütün her şeyi tabii. Mükemmel bir yaratılış.
Maşallah.
Maşallah.
Yani bir de şeyler, miktarlar ve oranlar gerçekten çok mucizevari. Yani kalp pompalama sayısını bir de damar ağı 100 bin kilometre.
Evet.
Ya 100 metre değil, 100 kilometre değil.
Nereye sığıyor?
100 bin kilometre ya dünyayı 2,5 defa dolaşıyor.
Ya küçük bir ipi verse, 100 bin kilometre ipi verse, bu, bir insan vücuduna yerleştir diye yapay bir şey verseler içine sığdıramayız.
Yani gerçekten çok
sığdıramayız.
Yani. Hiçbiri de birbirine dolanmayacak. O şekilde olacak.
160 bin kilometre sinir ağı hücresi var. Sinir ağı var. 160 bin kilometre.
Maşallah.
Yani bir içimizde herkes kendisi düşünsün. Yani.
Zaten insan vücuduna bak.
160 santime 160 bin kilometre sığdırıyor Allah mesela. Evet.
Yalnız bu mesela her insanın boyu farklı. Çeşitli mesela benim boyum 1.95. Altı hocam seninki 1.80 civarında. Yani her insanda boy farklı ama oran aynı.
Evet.
Sistem aynı. Evet, yani evet. Ona göre bir yaratılış var sistemde.
Mükemmel oranlar çok evet. Olağanüstü. Allah'ın sonsuz ilminin, kudretinin evet. Bir göstergesi evet. Yani maşallah.
Maşallah.
Uykuda bile yetişkin bir insanın kalbi saatte yaklaşık 340 litre kan pompalamaktadır. Biz bu sesi duysak tabii yaşanmaz olurdu. Evet. Allah kulağımızı duyurmuyor mesela. O ayrı bir yaratılış mucizesi onlar maşallah. Bu hızla toplam 7 dakika içinde bir arabanın benzin deposunu rahatlıkla doldurmak mümkündür. Benzetmeler çok güzel. Kalbin bir başka mucizevi özelliği ise vücudun gereksinim duyduğu oranda kan pompalayabilmesi. vücudun ihtiyacını tespit edebilmesidir. Kalp dinlenme halindeki bir kişide dakikada yalnızca 4-6 litre kan pompalar. Bu miktar o anda bu kişi için yeterlidir. Çünkü vücuttaki hücrelerin bu aşamada fazla miktarda oksijene ihtiyaçları yoktur. Ancak egzersiz yapan bir kişide oksijen ihtiyacı artar. Hücrelere oksijenin daha hızlı biçimde iletilmesi gerekir. Kalp hemen bu ihtiyacı tespit eder ve daha hızlı atmaya başlar. Egzersiz sırasında kalbin dakikada pompaladığı kan miktarı 4 ile 7 kat kadar artmıştır.
Maşallah.
Maşallah. Şöyle bir benzetme var. Dakikada 70 defa 100 trilyon ev 70 sene. Bakın şöyle yani. Bir su tesisatı kurduğumuzu düşünelim. Bu tesisat saniyede en az 1, dakikada ise ortalama 65-70 kere su pompalayacak olsun. Bu pompa ile her saniye 100 trilyon kişinin evine aynı tazyikte su gitmesi gereksin. Aynı zamanda tesisatın hangi evin ne kadar suya ihtiyacı olduğunu da tespit etmesi, ihtiyaç duyulan eve daha fazla miktarda su göndermesi gereksin. Kurulan bu sistemin en az 70 sene boyunca en küçük bir arıza göstermemesi, paslanıp çürümemesi, evlere ulaşan hatların tek bir tanesinin bile devreden çıkmaması ise önemli ayrıntılarından birkaç olsun. Kuşkusuz böyle bir
sistem
tesisat
çöker zaten yani. Pek. Bir dakika yürütemez o sistemi o şekilde. Yani bir saniye yürütemezsiniz. O sistemi kuramazsınız zaten de kursanız evet. O sistemi yürütemezsiniz.
Yani mümkün değil. Yani 70 yıl
hiç
boyunca
bozulmayacak, çürümeyecek diyor.
Evet. Yani. Ne kalp atmamaya başladı diyelim ki ne olacak o zaman? İnsan yaşına devam edebilecek mi? Edemeyecek.
İşte bedende bu örnekle kıyaslanmayacak kusursuzlukta tabii. Bir ağ sistemi mevcut maşallah. Vücuttaki her hücreye ulaşabilen bir damar ağı, beden içinde mükemmel ve bilinçli bir dağıtım sisteminin olduğunun bir başka kanıtı maşallah. Bu mucizevi organın her özelliğinde Allah'ın üstün aklını ve üstün gücünü bir kez daha görüyoruz. Ayette şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah, Kıyamet Suresi 36. ve 40. ayetler arası, şeytanın Allah'a sınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra onu bir alak embriyo oldu. Sonra bir alak embriyo oldu derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir?
Maşallah.
Bu kalple ilgili ben mesela bir şey daha söylemek istiyorum. Bu yapay kalpten bahsettik az önce. Burada mesela yapay kalpte bir sistem var. Bir kalp var mesela. Odacıklarından yapmışlar bunu. Bu odacıkların kasılması için araya motor koyuyorlar. Bu da şöyle düşünelim. Bizim kendi kalbimiz elektrik üretiyor mesela. Sürekli çalışıyor. Biz bunu yapay kalple yapmaya çalışıyoruz. Bir içeride karnın kısmında manyetik bir şey oluyor. Bir de dışarıda beline bağlı olan radyo dalgalarla çalışan bir sistem daha oluyor. Bu sistem bu şekilde çalışıyor ve çok fazla çalışmıyor. Az önce dedik ya dakikada hocam da okurken de anlatırken de söyledi. Dinlenmede 4-6 litre kan pompalıyor. Evet. Bu yapay kalpte mesela bu sistemde en fazla 5 ila 10 litre kan pompalayabiliyor. Bu da yani sizin günlük hareketlerinizi bize zor yapacağınızı gösteriyor.
Tabii.
Ve bunun süresi de çok fazla değil. Bunu canlılarda deniyorlar bazı canlılarda. Bunların da hayatlarını yani 1 yıl 2 yıl yaşadıkları daha iyi görünmüyor bu sistemde. Oysa bizim kalbimiz az önce de söylendi mesela 70 sene
ortalama 60-70
yıl, 60-70 yıl boyunca dakikada 60-70 kere atarak hiç arıza vermeden hani hastalıklar tabii. Ya da vesaire bunun harici şeylerin düşünürsek evet. Baktığım zaman hiçbir problem vermeden bunu devam ediyor bu sistemi ve her yere olması gerektiği gibi bunun tesadüfen olması mümkün değil zaten. Baktık sistemlere, o sistemler, hücreler, evet. Kanın dağıtımı mümkün değil tesadüfen evet. Olsun, kendiliğinden olsun ya da hani bunu yapan birinin olmadığını düşünmek, bunu yaratan birinin olmadığını düşünmek sadece şuursuzluk olur. Başka evet. Bir şey olmaz.
Tabii. Her organ öyle, karaciğer öyle, akciğer öyle, böbrek öyle yani hepsi yani mükemmel mekanizmalara sahip. Evet.
Mesela karaciğer, hocam dediniz karaciğerle ilgili değinmek istiyorum. Karaciğer çok enteresan bir bakteri imha makinesi olarak düşünün karaciğeri. Ve çok enteresan bir yapısı var. Şöyle söyleyeyim, mesela biz çok temiz olduğumuzu düşünelim. Çok hijyenik bir yerde yaşıyoruz düşünelim. Ne kadar temiz de olsak vücudumuza bakteriler geliyor. Nasıl geliyor? Nefes alıyoruz, geliyor solunum yolumuzdan. İşte ne bileyim nesnelere dokunuyoruz bir şekilde bize bu bakteriler geliyor. Bu şekilde bizim vücudumuz birçok bakteri alıyor kendi bünyesine. Ve bu bakteriler de zararlı ve zararsız bakteriler olmak üzere ikiye ayrılıyor düşünürsek. Ve bakterilerin de vücuda biliyoruz ki çok büyük tehditleri var zararlı bakterilerin. Oysa bu karaciğerin savunma mekanizması
bu bakterileri zararlıları savunuyor. Şöyle yapıyor. Yani zararlı bakterileri vücuttan uzaklaştırıyor. Faydalı olanları tutuyor. Buna baktığınız zaman da hani bu karaciğerin üstünde olan bir şey. Karaciğerin yaptığı bir şey. Karaciğer bunu nasıl algılıyor? Mesela bu zararlı, bu faydalı. Zararlıyı almayayım, yararlıyı içine alayım. İşte zararlıyı alayım, arıtayım. Bu sistemi düşündüğünüz zaman da bunun karaciğerin kendinin yapması, bunun onun yaptığını söylemek zaten mümkün değil böyle bir şey. Şöyle düşünelim mesela. Kan dolaşımıyla bağırsaklara küfer hücreleri denilen bir hücre var. Bu hücre kan dolaşımıyla bağırsaklardan karaciğere gelen kanı zararlı bakterilerden arındırıyor ve 0.01 saniyede bu bakterileri, zararlı bakterileri kan yoluyla vücuttan atıyor. Mesela şuursuz bir hücrede vücuda giren çok sayıda bakteri arasından insana faydalı olanı ayıracak, zararlı olanı ayıracak. Bunu düşündüğümüz zaman da bu zaten mümkün olmayan bir şey. Bir de şöyle bir şey var mesela. Nasıl ayırt ediyor bunları? Ve vücut bundan nasıl imha ediyor? Bunların hepsi baktığımız zaman çok kompleks bir sistem. Bu da zaten Allah'ın eşsiz yaratma sanatını gösteriyor bizlere. Bunu sık sık zaten dile getiriyoruz.
Maşallah.
Bu aşamada dikkat edilmesi gereken önemli bir konu daha var tabii ki. Bu da bu hücrelerin karaciğere yerleşmiş olması. Yani mesela şöyle düşünelim. Bu hücre kalbe yerleşmiyor, böbreğe yerleşmiyor ya da herhangi bir başka bir organıza yerleşmiyor da karaciğere yerleşiyor. Neden? Tabii. Çünkü vücuda gelen kanların hepsi karaciğerde önce temizleniyor. Karaciğerde temizlendikten sonra diğer organlara aktarılıyor. Bu sistem sırasında da bu bakteriler karaciğerde ayrıştırılıyor. Zararlı olanlar çekiliyor, faydalı olanlar hücrelere gönderiliyor. Baktığımız zaman bu çok büyük kompleks bir sistem. Yani bunun karaciğerin bunun akıl etmesi mümkün olan bir şey değil. Bu sistemde başka bir organa da yerleştirilmemiş zaten. Hani karaciğer olduğu da biliniyor. Bu şekilde düşündüğümüz zaman zaten ne kadar eşsiz bir şekilde vücudumuzun sistemini oluşturduğunu görüyoruz. Ve bütün hücreler aslında bunda geçerli. Hiçbir hücre yerine, yani hepsinin bir yeri var ve hepsinin bir görevi, bir işlevi var. Bu da işte Allah'ın hepsini kontrol altında olduğunu
tabii.
Ve onun her şeyi yarattığını gösteriyor.
Maşallah.
Bununla ilgili hatta bir ayet var, onu da okumak istiyorum. Allah'ın bize bir nimet olarak verdiği kusursuz özelliklerle ilgili bir ayet. Şeytandan Allah'a sınırım. Yaratan hiç yaratmayan gibi midir? Artık öğüt alıp düşünmez misiniz? Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışacak olursanız onu bir genelleme yaparak bile sayamazsınız. Gerçekten Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Nahl suresi 17. ve 18. ayet. Evet, burada da söylendiği gibi, gerçekten ayette de bildirildiği gibi bize Allah'ın. Yani nimetlerini saymakla bitiremiyoruz. Kalbin saydık, ciğeri saydık. Bunların birbirlerine bir de onların da kendi arasında farklı bir dünyası olduğunu düşünelim. Yani bu organların da bakterilerle, işte zararlı hücrelerle, faydalılarla bunların arasında da farklı bir dünyası var. Bunların da bu içlerinde kendi sistemi var. Görüyoruz hani bunu bir insanoğlunun beyninin yapması zaten mümkün değil. Biz ancak bunun nasıl olduğunu bulabiliyoruz bilimsel araştırmalarla. Tabii. Bunun da Allah'ın bize verdiği bu nimeti de göz ardı etmemek gerekiyor.
Karaciğerde ayrı bir mucize yön var. Karaciğerin 1/4'ünü alsan geri kalan 1/4 tekrardan sonra 1/4 bütün
6 ay için
yenilenen yüzde insan
yani mucizesi yani Allah'ın. Çok hayati bir organ çünkü yani yokluğunda ölüm söz konusu direkt. Ama 1/4 alınsa bile 1/4'ten tekrardan Allah onu tam bir karaciğer
zaten
haline getiriyor.
Zaten karaciğeri 6 ayda bir temizleniyor.
Kendini yeniliyor
karaciğer 6 ayda çünkü bir. O pisliği olan kısmını atıyor içinden. Tekrar yeni, saf, temiz haline geliyor. Hazır bakterilerden bahsetmişken ben de bakterilerin gerçekleştiği işlemlerden biraz bahsetmek istiyorum. Bakteriler olmadan canlıların hayatlarını sürdürmesi mümkün değildir. Toprağa atıp çürüyüp ufalanacağından emin olduğumuz tüm atıklar mesela bakterilerin sonucunda yok oluyorlar. Tüm atık maddeleri işlenebilir ve yeniden kullanılabilir hale geliyor bakteriler. Ölü bir madde onların vesilesiyle çürüyor. Bakteriler sayesinde ölü maddeler çürüyebiliyor. Suyumuzu bakteriler artırıyor. Toprağımızın verimliliğini bakteriler artırıyor. Bedenimizde olan önemli işlevleri bakteriler tarafından yine gerçekleştiriliyor. Yemekte aldığımız yabancı mikroplara karşı savaşı yine bakteriler gerçekleştiriyor. Bakteriler endüstriyel yöntemlerle 500 derecede ve nominenin 300 katı kadar basınç altında gerçekleştirebilecek bir işlemi saniyeler içinde yapıyor. Yani çok büyük bir kompleksi saniyelik, bir saniyelik, iki saniyelik içinde bu kompleksi tamamlayabiliyor. Maşallah. Bu da mükemmel bir şey bakteriler maşallah için. Çok da önemlisi bakteriler solunumuzdaki oksijeni de sunuyorlar. Yani oksijenin de faydalılıkları var bakterilerin. Evet, bunu söyledikleri, evrimcilerin söylediği gibi tek bir bakterinin tesadüfen olması tabii ki hepimizin bildiği gibi imkansız. Tabii. Bu bakterinin evet oluşup insan vücudunda büyük bir etkisi olduğunu ve bunun tesadüfen olduğunu, insan yiyeceğini temizlediğini, kötü yiyeceklere karşı savaşacağını, yani bunu bilmesi, evet, tesadüfen oluşması tamamen imkansız.
Tabii.
Maşallah. Evet,
bununla ilgili de bir ayet okumak istiyorum. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gaybın anahtarı onun katındadır. Ondan başka hiç kimse gaybı bilmez. Karada ve denizde olanların tümünü o bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıklarında bir tane yaş ve kuru dışta olmamak üzere hepsi apaçık bir kitaptadır. Enam suresi 59. ayet. Maşallah.
Maşallah.
Evet, evet.
Maşallah.
Bakterilerin de bu özelliklerini de görmüş olduk. İşte zararlı ve faydalı bakteriler insanların vücuduna, işte ben mesela anlattığımda zararlı bakterilerin ayrıştırılmasını, Önder mesela bakterilerin bizim hayatımızı nasıl koruduğunu, evet, görüyoruz. Bakterilerden bahsettik. Birisi hayatımıza zararlı olduğu için vücudumuz onu ayrıştırıyor. Diğerine de ihtiyacı olduğu için bakteriler var oluyor. İşte Allah ikisini de bizler için yaratmış. Birisini maşallah savunma mekanizması olarak, maşallah, diğerini de bizi koruması için yaratmış. Evet. Bunlar da baktığımız zaman da çok mükemmel. Zaten insan vücudu, hı-hı, mesela gösterdik de bir kere şeyde sık sık gösteriyoruz. İnsan vücudundaki sistemi en büyük şehri düşünün. Onun kompleksinden daha kat kat, tabii, fazlası olarak düşünün. Evet. Yani evet, insan vücudu kompleksini. Bu sistemi, maşallah, bu insanlara yaratan da zaten. Bu sistemi insanlarda var eden de şüphesiz ki ya, tek yaratan zaman Allah'tır.
Maşallah.
Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Kısa i̇nşallah bir aradan sonra devam edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İnsanların mucizevi yaratılışlarından bahsettik ilk yarıda. İnsanların olan özelliklerinden, sistemlerinden. Evet. Bir de tabii ki hani insanlar olduğu gibi doğadaki canlılar da var. Onlar da eşsiz bir şekilde ve hepsi birbirinden farklı özelliklerde yaratılmışlar. Bunlarla da ilgili bir sunum
var. Mesela bir tanesi bukalemun. Yani her canlıda çok fazla mükemmel özellikler var. Ama bazıları herkesin çok sık gördüğü hayvanlar, bazıları hiç görmediği hayvanlar olduğu için enteresan. Ancak televizyonda rast gelebilirse ya bizim programlarımızda iman hakikati olarak görürse görebileceği şeyler. Onlardan bir tanesi jet uçağından hızlı dilleri var bu kalemunların.
Maşallah.
Onlara bakalım. Araştırmacılar bu kalemun dilinin avı yakalama sırasında nasıl çalıştığını anlayabilmek için saniyede tam 500 kare yakalayan hızlandırılmış ilk ışını filmi çektiler. Bakın başka türlü görülemiyor yani. O derece hızlı. Ve jet uçağıyla kıyaslanıyor. Filmler bu kalemun dilinin ucunun 50G'de, G eşittir yer çekimi sabiti, hızlandığını ortaya çıkardı. Bu hızlanma bir jet uçağının erişebileceği hızlanmadan 5 kat daha fazla. Maşallah.
Maşallah.
Araştırmacılar bu kalemun dillerini incelemeye aldılar. Ve hızlandırıcı kasla dil kemiği arasında varlıklara bugüne kadar bilinmeyen en az 10 kaygan kılıf olduğunu keşfettiler. Bakın. Maşallah.
Maşallah.
Renkleri de çok tabii. Bu kalemunların değiştirebiliyorlardı renkleri. Dil kemiğine bu kalemun ağzına en yakın uç noktada bağlanmış olan kılıfların spiral olarak sarılmış protein iplikçikler içerdiği anlaşıldı. Bu iplikçikler, bir de tabii Darwin bunların hiçbirini bilmiyordu yani, şimdi aklıma geldi. Yani normalde Darwin'in adını anmama bile hiç anmam yani, böyle imana katlanırken. Yani çok çok ilkel. Yani aşırı derecede ilkel bir bilim anlayışı. Şimdi bu kalemunların dilindeki kas yapısındaki bir takım şeyler bulunabiliyor.
Evet.
Yani Darwin zamanında 1850'de yani daha şey yok ya, bilim araba yok gibi bir şey yani neredeyse. Dört tekerle ancak gidiliyor. Yani. Adam bir hücreyi su tanesi zannediyor. Düşün, evet, cahilliğin, evet, geriliğin had safhasında adam yobazlık yapıyor yani. Evet. Bu kadar basit. Putperestlik, evet, yapıyor işte. Evet. Ama şimdi yani neye baksak, o elektron mikroskobunun altına koysak maşallah diyoruz. Yani hepsinde apayrı muhteşem, evet, özellikler görüyoruz yani. Evet. Devam ediyorum. Bu iplikçikler hızlandırıcı kas kasıldığında sıkışıp şekil değiştiriyor ve gerilmiş bir lastik bant gibi enerji depoluyor. Bunlar gerilmiş ve uzamış kılıflar dil kemiğinin yuvarlak ucuna eriştiğinde bulundukları yerden eş zamanlı olarak kayıyor, kuvvetle sıkışıyorlar ve dili itiyorlar. Yani hızlı tabii bunların. İplikçikler dil kemiğinden kayar kaymaz kılıflar bir teleskobun tüpleri gibi birbirinden ayrılıyorlar ve böylece dil maksimum uzunluğa erişiyor. Van Loewen dilin teleskopik bir mancınık gibi çalıştığını söylüyor. Bu kalemun dilinde iç içe geçmiş bu kılıfların evrimle hiçbir şekilde açıklanamayacağı ortadadır. Yaratılışı savunan bilim adamı Dr. Brett Harrop konuyla ilgili makalesinde her biri evrimcilere büyük açmazlar oluşturan şu soruları sormaktadır. Bakın, 1. Bu kılıfların her biri nasıl olup da doğru pozisyona evrimleşmiştir? 2. Dil bu uzunluğa nasıl büyümüştür? 3. Hızlandırıcı kas nasıl ortaya çıkmıştır? 4. Kılıflar hareketlerini dili maksimum uzunluğa ulaştıracak şekilde nasıl koordine edebilmişlerdir? Tabii bunlar evrimciler açıktan 5 tane bilmiyoruz cevabı. Başka bir şey değil.
Henüz bilmiyoruz.
Daha 5, 6, 7 eğer devam ediyor tabii sorular. Kılıflar bir teleskobun tüpleri gibi birbirinden ayrılma yeteneğine nasıl sahip olmuşlardır? Bu kalemun dili fırlattıktan sonra tüm bu parçaları yeniden toparlamayı nasıl öğrenip başarabilmiştir? Eğer bu dil evrimsel avantaj olarak kazanılmış ise diğer hayvanlarda neden bu avantaj evrimleşmemiş? Başka hayvanlar benzer avlanma metotlarına sahip olmamıştır. 8. Bu kalemun veya sözde evrimsel atası tüm bu kompleks sistemler yavaş yavaş sözde evrimleşirken nasıl hayatta kalabilmiştir? Bir evrimcinin bu sorulara verilecek tabii hiçbir cevabı yoktur. Bu mükemmel sistemin özel bir tasarıma dayalı olduğu açık bir gerçektir. Başka. Elbette böyle kompleks bir tasarımı bu kalemunun kendisi akledip tasarlamış değildir. Bu tasarım bizlere üstün güç ve akıl sahibi yaratıcının varlığını göstermektedir. Hiç şüphesiz bu kalemunu yaratan, her şeyi bilen, aziz ve hakim olan Yüce Allah'tır.
Maşallah.
İnşallah.
Bu kalemundan sonra bombardıman böceğiyle devam edebiliriz. Resimlerini siz şu an ekranda görebiliyoruz. Bu bombardıman böceği de resimde gördüğümüz hayvanın ismidir. Bu hayvanın çok ilginç bir savunma mekanizması vardır. Savunma yöntemi diğer hayvanlardan çok daha farklıdır. Bu böcek düşman saldırısına uğradığı anda vücudunun alt tarafında birbirinden ayrı iki bölmede depolanan iki tane kimyasal maddeyi ortaya çıkarıyor. Ve bu hidrojen ve peroksit hidrokinon maddeleri, kimyasal maddeler yakma odası olarak adlandırılan özel bir bölmede birleşiyor. Aynı anda bu yakma odasının duvarından salgılanan özel bir katalizörle 100 derecelik korkunç bir kimyasal silaha dönüşülüyor. Tabii bu hayvan karşısında, böcek karşısındaki düşman bu esnada çok sıcak kimyasal maddeyle haşlanan pozisyonu düşünce paniğe kapılarak avlanmaktan vazgeçiyor. Çok ilginç bir savunma mekanizmasına sahip bombardıman böceği. Son derece karmaşık savunma mekanizması nasıl var olmuştur sorusuyla karşılaştığımız zaman çok şüphesiz bellidir ki bu mekanizmanın, bu savunma yönteminin bu böcekte kendi kendine oluşması imkansız bir şeydir.
Evet. Maşallah.
Kendi kendine geliştirmesi imkansız olduğunu çok net anlayabiliyoruz bu anlamda.
Evet.
Bir böcek birbirine karıştığı anda patlayacak iki ayrı kimyasal maddenin formülü nasıl oluşturabilir? Bu akla asla sahip değildir ve kendi kendine oluşturamaz.
Tabii.
Farz edelim oluşturdu diye düşünürsek de şayet bunları nasıl kendi vücuduna salgılayıp biriktirebilir? Bu da çok ilginçtir. Böceğin yaptığı bu işlemleri kimyagerler dışında insanlar daha yapamaz diye düşünüyoruz. Kimyagerler de bu işlemi kendi vücutlarının içinde değil ancak laboratuvar ortamlarında yapabilirler. Böceğin böylesine üstün bir kimya uzmanı olduğuna ve kendi vücudunu yapacağı reaksiyona göre dönüştürüp düzenleyecek yeteneğe sahip olması mümkün değil. Müthiş bir mucizevi tasarımcı olduğunu da kabul etmek elbette akıl dışıdır. Müthiş bir burada da yaratılış mucizesi görebiliyoruz.
Maşallah.
Bombardıman
böceğine. Ya yanlış hatırlamıyorsam bu böceğin bir özelliği de o içindeki 100 derecelik sıvıyı hayvanlardan kendini korumak için psikolojik.
Evet, tabii.
Karşındaki hayvanını yakıyor. Ama çok güzel bir şey var orada. Bu arka bacaklarında, resimde gördüğünüz gibi arka bacaklarından değil de ön bacaklarına bu püskürtme onun da sıçrıyor, o 100 derecelik. Ama o püsküren 100 derecelik açıdaki sıvı onun kendisini yakmıyor.
Tabii.
Karşısındakini yakıyor. Evet. Bu da muhteşem bir yaratılış.
Maşallah.
Ve maşallah. Şöyle bir şey var, yani insan vücudunu düşünelim ya da canlı vücudunu düşünelim. Bir canlı vücudundan 100 santigrat derece gibi yüksek bir ısı çıkıyor ve çok kısa bir saniyede çıkıyor ve bu iki odacıktan bahsediyorsunuz. Hidrojen iki odası var. Patlama odasına gönderiyor ve burada karışım yaparak bunu dışarıya 100 santigrat derece oluyor. Biz şimdi bunu detaylı anlatıldı. Mesela Ebru Hocam da anlattı detaylı olarak. Buradaki mesela olay kısa bir saniyelik gerçekleşen bir olay. Biz şöyle düşünelim. Suyu ocağa koyalım. En kor alevin üstüne koyalım. Kaynatalım. 100 santigrat derece, yani suyun kaynama noktasına gelmesi en az bir 3-4 dakikamızı alacaktır. Oysa bu hayvan bunu birkaç saniyelik zamanda yapıyor. Bu zaten bir mucize. Ekstra bu hayvanı düşündüğümüz zaman, hayvanın bu iki bileşimi bir araya getirip bir patlama yaratması, bunun bir patlamaya yapacağını düşünmesi,
kendini nasıl savunması.
Nasıl mümkün? Evet. Yani bu iki maddeyi birleştirip böyle bir ısı kaynar bir şeyin dışarıya atması nasıl mümkün oluyor? Evet. Hani bu soruları sormamız gerekiyor. İşte bu canlının kendini savunmak için bunu nasıl yaptığını, bu sistemi nasıl bir araya getirdiğini, kendisinde 3 tane odacık bulundurup bunları oluşturup patlama odasına göndermesi. Bunların hepsi düşündüğümüz zaman bu canlının düşünüp yapabileceği bir şey değil. Şüphesiz ki bunu yapan birisi var. Bunu da düşündüğümüz anda bu canlı tesadüfen de bu özelliklere sahip olmuyor.
Evet.
Gördüğümüz gibi burada Allah'ın yine yaratma sanatını bu hayvanda da baktığımız zaman da iman hakikatleri olarak zaten görüyoruz.
Maşallah.
Maşallah. O kadar çok, yani hayvanlarda çok üstün özellikler var. Yani insan mükemmel ama insanlarda çok şaşırtıcı, çok mükemmel özellikler var. Davranış stilleri olarak da öyle. Yani mekanizma olarak da mükemmel mekanizmalar. Çok fazla örneği var. Yani milyar çeşit hayvan ve böcek türü varsa onlardan insan bir tanesi. Çeşit olarak milyar tane canlı var Allah'ın izniyle.
Daha bilmediğimiz birçok çeşit hayvan türü var. Bilimin ilerlemesiyle öğreniyoruz.
Sürekli yenileri
bulmuyor.
Biz böcek diyoruz. Onların bir sürü çeşitleri var. Biz hani genelleme olarak yapıyoruz ama hepsinin birbirinden, zaten Allah hani Kur'an'da da belirttiği gibi bütün canlıları örnek edinmeksizin yaratıyor. Yani hiçbirinin birbirine bir benzer özelliği yok. Aynı cins bile olsa çeşit çeşit de mesela özelliklere sahipler. Görüyoruz bunları da. Örnek edinmeksizin yarattığını Allah'ın.
Evet. Şimdi deniz canlılarında ortak yaşam var. Bakın davranış stili olarak da çok şey. Birbirlerine normalde yemesi gereken canlı yemiyor. Onunla beraber ortak bir yaşam sürdürüyor. Bunun birçok örnekleri var. Deniz canlılarındaki mükemmel gerçekten. Seyredelim şimdi.
Yeryüzündeki pek çok canlı gibi deniz canlıları da yaşamlarını sürdürmek için birbirlerinin yardımına ihtiyaç duyar. Bazı deniz canlılarının üzerlerinde oluşan organizmaları, mantarları ya da ölümcül parazitleri sık sık temizlemeleri gerekir. Ancak bu canlıların kendi kendilerini temizleyebilecek bir sistemleri yoktur. Bunun için başka canlılarla yardımlaşırlar. Karşı karşıya geldiklerinde saniyeler içinde yem olabilecek bir canlı hiç çekinmeden diğerinin üzerinde gezinir ve buradaki parazit ve mantarları yiyerek temizler. Her iki taraf da memnundur. Bir taraf kendisine yiyecek temin ederken diğer taraf temizlenmiş ve zararlı organizmalardan arınmış olur. Temizlenmek isteyenler kimi zaman denizlerin en tehlikeli canlıları olan köpek balıkları ya da dev balinalar olabilmektedir. Bu canlılar temizleme işlemini yapan küçük balıkların üzerlerinde gezinmelerine, hatta ağızlarının içine girmelerine bile izin verirler. Bu sırada onlara en ufak bir zarar vermezler. Temizleyici küçük balıklar da onların kendilerine zarar vermeyeceğinden emin bir şekilde korku duymaksızın onlara yaklaşırlar. Berber balığı adı verilen ufak balıklar, benekli balta balıklarının üzerlerindeki ölümcül parazitleri temizlerler. Berber balıkları temizleme işlemini yaparken balta balıkları onları ürkütecek en ufak bir harekette bile bulunmazlar. Sanki karşılıklı bir anlaşma yapılmışçasına berber balıklarının işlerini bitirmelerine izin verirler. Böylece balta balıkları başka hiçbir şekilde elde edemeyecekleri bu temizliği kendileri için sağlamış olurlar.
Ya bu şu mesela mucize bir şey. Evet. Ağzın içine kadar giriyor ufak balık. Normalde onu felik, ondan sürekli kaçması gerekir hani büyük balıktan yem olmamak için. Ama gidiyor onun ağzının içine kadar giriyor. O da ona bir şey yapmıyor. Evet. Bu neyle açıklanabilir? Yani Allah'ın ikisine de ilhamından yani bu başka hiçbir açıklaması yok. Yani onu yani, balık mı düşünecek evet, onu?
Balığın beyni yok, şeyi yok.
Bu evet, benim bakterimi temizlesin.
Beni diyecek. Yemeyecek, öbürü diyecek gelsin benim içimdeki bakterileri temizlesin. Bir de o bakteriler de öbür hayvan doyacak.
Evet, ama besin olsun.
Yani besin olarak görüyorum.
Faydalanırlar.
Tabii, işte, devam edelim.
Mercan balıklarının birçoğu dipteki kayaların üzerinde buldukları su yosunlarıyla beslenirler. Ancak bu balıkların tek yiyecek kaynağı su yosunları değildir. Burada gördüğümüz mercan balıkları, deniz kaplumbağasının kabuğuna yapışmış olan mantarları da yerler. Yüzerek bu balıkların yanına gelen deniz kaplumbağası, sanki sözleşmiş gibi onlara yakın bir yerde balıkların üzerine gelmesini bekler. Böylece kendi yapamayacağı temizliği mercan balıklarına yaptırmış olur. Bu küçük şeffaf karides birçok balığın üzerindeki organizmaları temizleme görevini üstlenmiştir. Balık karidesin ağzında dolaşmasına izin verir. Hatta onun işini kolaylaştırmak amacıyla ağzını açar ve işlem bitene kadar bu şekilde açık olarak tutar. Karides balığın hassas solungaçları arasında dahi dolaşabilir ve buradaki organizmaları da yiyerek temizler. Bahsettiğimiz bu deniz canlıları kendi üzerlerindeki parazitlerin varlığından habersizdir. Üstelik haberdar olsalar bile üzerlerindeki parazitlerin mantarların ya da farklı organizmaların kendilerine zarar verebileceklerini akledebilecek bir şuura sahip değildirler. Sahip olduklarını farz etsek bile bunlardan kurtulmak için ne yapmaları gerektiğini nasıl bilebilirler? Ancak bu canlılar ihtiyaçları olduğunda nereye gideceklerini ve hangi balıkların bu işi yapabileceğini çok iyi bilirler. Bu nedenle suyun içinde yollarını bulup sözleşmiş gibi o canlılarla belirli bir yerde buluşurlar. Bu sırada diğer balıklar için ne kadar tehlikeli olsalar da kendilerini temizleyenlere asla zarar vermezler. Hatta onların kendilerine yaklaşmasını sağlamak için renklerini değiştirerek ya da başka yöntemler kullanarak karşı tarafın güvenini kazanırlar. Bunların hiçbiri bir balığın planlayabileceği davranışlar değildir. Aralarında böyle bir anlaşma yapmaları ise imkansızdır. Hayret verici bir işbirliğini gerçekleştiren tüm bu canlılar gerçekte Allah'ın kendilerine verdiği özel güdülerle hareket etmektedirler. Hareketlerini sanki şuurluymuşçasına işbirliği içinde gerçekleştiren bu canlılar, yeryüzünde var oldukları ilk günden beri sonsuz akıl sahibi Allah'ın ilhamıyla hareket etmektedirler.
Evet, maşallah.
De böyle çok enteresan diyelim. Hani bu tamam, bu hayvan bakterilerini temizledi. Ama hani bu canlı bunu temizledikten sonra tamam benim işimi halletti deyip yiyebilir mesela. Ama yemiyor değil mi?
Nankörlük yapmıyor.
Hani, nankörlük yapmıyor. Evet, yani diyebilir hani tamam benim işim halloldu. Hani şey olsa, evrimcilerin dediği gibi olsa, hani kendi işini görene kadar
tabii.
Hani dese o zaman evet. Hani bakteriyi temizledi, ben temizlendim. Hani artık yerim ben bu canlıyı diyebilir ama yemiyor. Evet. İşte sanki bir anlaşma var gibi ve şeyi de görüyoruz. Burada bütün canlılarda da mesela biz insanlarda Allah elimizi vermiş ki hani temizlenebilelim diye, kendimizi temizleyebilelim diye. Bu canlılarda da görüyoruz mesela temizliğin işte imandan geldiğini burada da görüyoruz. Kendilerini temizletme ihtiyacı duyuyorlar ve bunlar için de başka canlılardan faydalanıyorlar. Çünkü kendilerinin bunları yapabilecek bir organları yok. Kullanabilecekleri bir sistemleri de yok. Evet. Bu yüzden dolayı başka canlılardan ve ortaklaşa çalışıyorlar. Ve gördüğümüz gibi de hiçbir şekilde birbirlerine hani... Hani tabiri caizse kalleşlik yapmadan birbirlerini temizledikten sonra herkes yine aynı şekilde devam ediyor. Ve bu canlılara bunu öğreten kimse yok yani. Evet. Bu canlılar bunu hani anlattı, videoda da söylüyordu. Yani bu canlılar bunları hiçbir aklı olmadan, hiçbir şuuru olmadan hani sanki Zaten Allah'ın bunları ilham etmesiyle oluyor. Bir görev gibi gidip temizliyor. O da temizlerken hissesini çıkarmadan temizlenmesini bekliyor.
Her yer farklı bir tabiat. Denizin altı bambaşka bir alem. Yani baktığımız evet. zaman renkler olsun, ahenkler olsun.
Evet.
Yani balık var. Hepsi altın oran dediğimiz şekilde mesela. Güzel görünümlü hepsi. Tabii. Hepsi farklı çeşitlerde, farklı renklerde. Ve hep bir simetri ve bir oran var.
Maşallah. Evet, doğru.
Maşallah yani. Hı-hı. Normal karada olan hayvanlarda da bunları görüyoruz. Hı-hı. Aynı şekilde. Hepsinde güzel bir oran var. Yaratılış harikası
altın
var
oran.
Yani. Evet.
Evet.
İşte insanda da var, hayvanda da var. Hepsinde Allah buna göre yaratmış.
Hı-hı. O yüzden de hep evet. altın oranla görüyoruz. O yüzden dolayı zaten bize güzel gelen şeylerde altın oran var. Çünkü bizim de gördüğümüz altın oranında güzellik var. İşte insanların evet. yüzünde olsun, burunuyla evet. ağzı, ağızda kulaklar, gözler hepsi komple. Yani vücudumuzun her yeri altın oranlı. Yani hatta gökyüzünden düşen kar tanesinde bile altın oran var. Ve evet. şöyle düşünelim, kar tanesinin hepsi birbirinden farklı olarak düşüyor. Evet. Her kar tanesinin şekli birbirinden farklı. Ama evet. hiçbir değişmeyen bir şey var. Altın oran hiçbirinde evet. değişmiyor. Maşallah. Boyutlar değişse de, kar tanelerinin boyutu da değişse, şekli de değişse o altın oran kesinlikle kaybolmuyor. Evet. Bu da Allah'ın işte mucizelerinden bir tanesi yine aynı şekilde.
Maşallah. Evet.
Bunları bütün canlılarda, bütün gökyüzü olaylarında, doğa olaylarında görüyoruz aynı şekilde.
İnsan tabii gücü yetmez. Mesela kar tanesi dediğimiz yapı şu dünyanın ilk kar yağdığından bu yana kadar değil mi? Trilyonlarca farklı kombinasyon halinde değil mi? Farklı şekillerde düşmüş. Herhangi bir insana desek ki en fazla kaç tane şekilde bulabilirsin? Onun aklına gelebilecek sınırlıdır. Değil mi? Ama Allah her zaman her seferinde farklı kar tanesini getiriyor.
Birbirine benzemiyor.
Tabii maşallah.
Ya milyonlarca kar taneleri düşüyor. Evet. Hepsi apayrı bir çizim.
Evet.
Yani bir insana desen ki çiz bir şey çiz. Yani bir kar tanesi şekli çiz.
Tabii.
Belli standartlarda tabii. yapabilir. 10, 100, 20, 200 yapsın hadi.
Tabii.
Kendini zorlasın. Ama tabii. milyon demek tabii. çok büyük bir rakam.
Tabii.
Görelim. Kar kristalindeki altın oranı Ender hocam bahsetti. 1.618. Bakın BE'nin EA'ya oranı 1.618.
Maşallah.
Yani burada çizimle de rahat görüyoruz.
Çok şahane hocam.
O birinci kavisin ikinci kavisi oranı 618. Zaten tam simetrik ayna iz düşümü gibi.
Ve taneler
Necati hocamın dediği gibi de farklı. Evet. Tamamen kristalleri hepsinden birbirinden farklı. Evet. Ve altın oran var dediğin gibi.
Ya mesela enteresan olan hepsi farklı farklı. Mesela yapbozda hepsi birbirinin yerine gelir ya. Bu farklı olmasına rağmen bir yapboz gibi düşünelim. Kalıp halinde oluşuyor çocuk olduğu zaman düştüğü evet. yere de. O da mükemmel bir şey.
Bir başka altın oran görüntüsü DNA'da da her yerde var maşallah. Bakın maşallah. DNA'nın sarmal şeridinin bir bütün yuvarlağının uzunluğu 34 angstrom. İki DNA sarmal şeridinin birbirine uzaklığı 21 angstrom. 34/21 eşittir 1.618 maşallah. Altın oran.
Maşallah. Yani. Maşallah.
Bu bütün şeylerde görüyoruz. Bütün yani dünyadaki bütün canlılarda, bütün hücrelerde, bütün organizmalarda bu altın oranı görüyoruz. Allah'ın işte hani yani bu da yaratılış aslında mucizesi. Hı. Altın oranlı olması ve hiçbir büyümeyle bu altın oranı değişmiyor. Yani yüzümüz mesela küçüklükten büyüme evresine kadar gelişim gösteriyor, gelişme gösteriyor. Ama evet. bu altın oran hiçbir şekilde bozulmuyor. Yani tabii. o oranı bozulmadan altın oran şeklinde büyüme devam ediyor. Bu da tabii. bir mucize zaten.
Tabii.
Ayette buyuruyor, şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah. Talak suresi 3. ayette Rabbimiz her şey için bir ölçü kılmıştır.
Evet.
İnşallah altın evet. orana bakan ayet-i kerime. Hı. Ve hakikaten de resimlerine de bakalım. Madem altın oranla ilgili konuştuk. Evet, çam kozalağının spirallerinin birbirine oranı. Çok ince maşallah. Bakın. Natulus denizaltı burası. Birisi toprak üstü, biri denizaltı. Natulus'te de aynı altın oran. Dikdörtgenin nasıl oluştuğunu anlatıyor burada. Altın dikdörtgenin. Altın dikdörtgenden çıkan altın spiral 1.618 birbirine oranlanınca. Gülün spirallerinde de böyle.
Maşallah.
Bitkilerin spirallerinde de. Deniz kabuklarında da.
Her şeyde doğadaki. Allah'ın evet. yaptığı her şeyde.
Dedik altın oran yine DNA'da gördük. Kar tanesinde gördük. Maşallah her şeyde.
Maşallah.
Altın oran.
Evet. Allah'ın kıldığı ölçü
tamam.
ve bize her şeyi Allah'ın yarattığının çok güzel, önemli delillerinden bir tanesi. Öyle bir şey olmaz. Yani hiçbir denizin altında ayrı, havada, karada hepsindeki canlı cansız farklı olan her şeyde altın oran olması Subhanallah, Allah'ın büyüklüğünü yüceliğini bize tespit ettirten çok önemli bir delil yani evet. Cenab-ı Allah'ın çok maşallah. Kelebeklerle ilgili bir filmimiz var. Ona bakalım. Kelebeklerdeki ışık oyunları çok sevimli canlılar ve olağanüstü güzel özellikleri var.
Kelebekler. Her biri rengarenk kanatlarıyla birer sanat eseri. Şaşırtıcı olansa bu harika renklere sahip canlılarda hiç pigment yani renk sağlayan madde olmaması. Örneğin bu parlak mavi hayvanlar aleminin en çarpıcı renklerinden biri. Ama kelebeğin kanadı hiç mavi pigment içermiyor. Olayın sırrı ise yansımada. Kelebek kanatları yüzü yarıldan şeffaf pullarla kaplı. Bilim adamları tek kelebek puluna lazer ışını gönderiyorlar ve neler olacağını izliyorlar. Sonuç çarpıcı. Mavi renk ışığın bu şeffaf pullara çarpıp yansımasıyla oluşuyor. Sabun köpüğünden yaptığınız bir balonda oluşan renkler de aynı şekilde ortaya çıkar. Balonda hiç pigment yoktur. Ama ışık çarptığında üzerinde harika renkler belirir. Bunun nedeni güneş ışığının balonun ince zarından yansıma şeklidir. Farklı dalga boylarındaki ışık iç içe geçer. Bazıları güçlenir, bazıları ise yok olur. Ve bu harika görüntü oluşur. Kelebekteki her bir pulsa yaprak biçimindeki zarlardan oluşan tabakalar içerir. Bu tabakalar tıpkı sabun köpüğünün yüzeyi gibi görev yaparlar. Işığın bu tabakalara çarpış şekli sayesinde de mavi renk dışındakiler yok edilir. Günümüzde tasarımcılar kelebeğin bu şaşırtıcı özelliğine örnek alıyorlar. Örneğin bu araba yansıyan ışığı kontrol eden bir maddeyle kaplandı. Böylece zaman içinde pigmentleri solmayacak. Kelebekteki bu ışık oyunları İngiltere Savunma Değerlendirmesi ve Araştırma Kurumu'nun dikkatini çekti. Kelebeklerin yapılarının askeri araçların kamuflajında çığır açabileceğini düşünüyorlar. Bu örnekler bize bir kez daha gösteriyor ki kelebekler de diğer canlılar gibi yaşamaları için gerekli olan tasarımla birlikte yaratılmışlardır. Buysa onları yaratan Yüce Allah'ın kanıtıdır. Bir Kur'an ayetinde Allah yaratma sanatını şöyle bildirir. O Allah ki yaratandır, kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir.
Maşallah. Kelebeklerdeki simetri de çok güzel. İz sağ kanadında olan en ufak milimetrik nokta diğerinde de var. Tam ayna iz düşümü. Yani bir mutasyon bir tanesini yapıp ikincisini nasıl yapsın yani? Simetri tamamen evrimin geçersizliğini de ortaya koyan çok önemli bir gösterge. Ama renk olgusunda hakikaten bizim gözlerimiz de öyle yani renk. Gelen bir frekans var. Frekans beyinde böyle apaydınlık, capcanlı, rengarenk bir ortama dönüşüyor.
Evet.
Ha, bu mucize yani bu gözün içinden geçen elektrik impulsları falan bunlar sebep yani bunlar bilim tamam doğru yani orada pupillalar var mesela 200 milyon tane pupilla hücresi var gözün retinasının içine düştüğünüzde yani ışık düştüğünde foton geldiğinde pupilla denen hücreler konik ve silindirik ışığa göre ayarlanan bir sistem bu o görmeyle ilgili o pupillalardan geçiyor ki önce kimyasal enerjiye dönüşüyor yani gelen frekans görüntü.
Evet.
Şu anda bizi izleyenlerin gördüğü görüntü bizler. Mesela biz normalde o ekranda değiliz. Yani karşılarında değiliz yani. Orada bir görüntü görüyorlar. Aynı onun gibi uyduya gidiyor. Havada ne gidiyor peki? Havada biz gidiyoruz. Havada biz gidiyor muyuz? Havada bir frekans gidiyor. O frekans geliyor aletin içinde dönüşüyor. Görüntü olarak gibi canlanıyor. Bizde de bir frekans geliyor. Biz dışarıda ne olup ne bittiğini bilmiyoruz. Beynimizde ne gösteriyorsa Cenab-ı Allah onu görüyoruz biz. Ama Peygamber Efendimiz'in ve yıllardır hocamızın benzettiği şekilde bir mercimek kadar bir et parçasının içinde üç boyutlu, derinlikli, rengarenk, capcanlı, apaydınlık bir dünya.
Evet.
Bunu bize Allah'ın gösterdiği çok açık yani. Biz karanlık yerde apaydınlık bir şey görüyoruz. Dışında da bir şey biz göremiyoruz. Çünkü dünyada beynin dışına çıkan kimse yok.
Evet.
Öyle bir şey yok yani. Herkes beynin içindekini görüyor. Beynin dışında ne var? Hani gözle alakalı olsa rüyada da görüyoruz.
Evet.
Bize gösteriliyor rüyada. Biz göstermiyoruz onu. Değil evet. mi? Biz sadece gözümüz kapalı. Allah, alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah bize görüntüyü gösteriyor. Şu anda da gösteriyor.
Evet. Şu an.
Aynı sistem. Vesile ahirette de gösterecek. Ama i̇nşallah. Sonsuz güzellikli bir şekilde cennette Allah nasip evet. ederse inşallah. Ama bununla buradan bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Adamlar akıllanamamışlar hala. Kelebek güzel iman hakikatinden hala askeri uçakların kamuflajını evet. düşünüyorlar. Kardeşim yani bu ne kan dökme hevesidir. Siz başka bir şey anlamaz mısınız ondan? Tuta tuta bula bula. Yani bir güzel bir şey yapın. Yine askeri uçak mı düşünüyorsunuz? Yani işleri güçleri bomba atmak, adam öldürmek, askeri
savaş yok, yapmak, ya, katletmek.
Yok İngiliz neymiş bilim adamı işte bak bunları burada kullanıyorlar. Bilim adamını sen halka Allah'ın büyüklüğünü anlatmaya kullansana. Gidip evet. milletin üstünde bomba atmaya kullanacağına İngiltere ne kraliyet zengin. Ya bunlar hiçbiri bunlar işte evrimin menşe yuvası zaten yani aynı zamanda. Ne İngiltere ne Amerika bunların hiçbiri yani ne akil adamı akil adam ne siyasetçisi kurtarıcı. Yani hiçbir şey olmaz bunlardan. Yani bunlar kan durduramadığı gibi kan akıtmaya devam ediyorlar.
Evet.
Örneğini en son Libya'da gördük işte yani öyle veya böyle halktan da insanlar ölüyor 1000 kişi gidiyorlar bomba atıyorlar sonuçta bütün sorunlarını bombayla kanla dökmeye halletmeye çalışan deccaliyet sisteminin esiri olmuş insanlar bunlar
evet.
bunlar hiçbir şeyi halledemez halledemedikleri ortada benzerleri de bir şey halledemez bunu halledecek olan dünyada Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi'dir
İnşallah.
Peygamber Efendimiz müjdelemiş
İnşallah.
Allah'ın halifesi Halifetullah diyor.
Maşallah.
Peygamberimizin torunu Mehdiül Dem. Yani Mehdiül Dem kan durduran Mehdi.
Maşallah.
O anlatıyor. Yani hocamız anlattı. Sabırla sabırla beklemek yani sabırla güzel ahlakı sürdürmek ve barış istemek. Sabırla barış istemek çok zordur dedi. Adam 1 sene istiyor, 5 sene istiyor, 10 sene istiyor. 11. sene yine savaşa giriyor. Yine kan dökmeye başlıyor.
Evet.
Böyle değil. Mehdi de o tecelli ediyor. Mehdi azimle, sabırla, kararlılıkla, güzel ahlakla sevgiyi, muhabbeti, şefkati
huzur.
Ve evet, kan karşıtı olmayı, kan dökme karşıtı olmayı sabırla, Kur'an ahlakıyla dünyada tek sürdürebilen kişi olup etrafında tek birleşilebilen kişi oluyor ve kanı durduran o oluyor Allah'ın izniyle. Öyledir yani Allah onu nasip ediyor inşallah. Çünkü başka bir hiçbir insanda bunu göremiyoruz, göremiyoruz da yani Allah'ın evet. izniyle. Mehdi'de ayrı zamandayız. Mehdi çok özel bir şahıs. Peygamberimizin özelliklerini taşıyor. Ahlakı benim ahlakıma benzer diyor.
Senin sözünü kesiyorum. Hocamızın söylediği, kusura bakma, hocamızın söylediği bir şey vardı. Siz de yayınlarda izleyip hatırlamışsınızdır zaten. Diyor ki Mehdi döneminde tanklar, tüfekler, uçaklar hepsi eritilip başka yerlerde kullanılacak diyor. Değil mi hocamız? Evet. Böyle söylemiştir röportajında inşallah.
İnşallah. Teknolojiye güzel, insanın huzurunda kolaylığına sağlayan teknolojilere dönüşecek Allah'ın izniyle hocamızın tabiriyle.
Hep beraber Mehdiyet döneminde olduğumuzu biliyoruz. 1980'den itibaren Hazreti Mehdi'nin dünyada faaliyete geçtiğini ve şu an İstanbul'da olduğunu da biliyoruz.
İnşallah.
Ya şöyle bir şey var. Şimdi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Çok güzel, çok müjdeli bir durum Müslümanlar için. Hatta bütün dünya için. Çünkü savaşın, yolsuzluğun ve insanların kötü gidişinin dur deneceği yerdeyiz.
Evet. Evet,
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la inşallah. Ve şöyle bir şey var. Bazı insanlar bunu görüyoruz, örtbas etmeye çalışıyorlar. İşte bunlar cehaletlerinden dolayı oluyor. Ya da mesela işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili hadislerde Müslümanları, Müslüman kardeşlerimizi yanlış bilgilere sevk ettiklerini görüyoruz. İşte İslam alimlerinin Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la Kur'an'da Peygamber Efendimiz'in de hadislerinde söylediği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerini bilim alim, yani İslam adamlarının değiştirdiklerini görüyoruz. Hani daha doğrusu yansıtan insanların bu insanların düşüncelerini farklı olarak aktardıklarını görüyoruz. Bu da işte cehaletin de hakim olduğu, deccaliyetin olduğunu gösteriyor bizlere. Çok güzel bir şey var. 1400 sene önce Peygamber Efendimiz hadisinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ilgili çok önemli bir detaya değinmiş. Bu da şu anda hani bazı kişilerin söyledikleri, işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça bilmesi diyor. Oysa Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça bilmeyeceğini söylüyor.
Evet.
Tıpkı hatta Kur'an'da Allah'ın söylediği gibi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ümmi olması. Yani ümmi demek bir eğitim sahibi olmayan, herhangi bir bilgi, eğitim, medrese eğitimi almayan anlamına geliyor. Hani Türkçe açıklaması da. Hazreti Peygamberimizin de böyle olduğunu söylüyor Kur'an'da. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da buna benzer şekilde, ha tabii ki hani eğitimsiz anlamında değil ama herhangi bir medrese eğitimi almamış ya da Arapça bilmeyen, yani Arapçayı konuşmayan, Arapçayı bilmeyen. Buradan neyi anlıyoruz? Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arap olmadığını anlıyoruz. Arapça konuşmadığını anlıyoruz. Bunu da Peygamber Efendimiz 1400 sene önce bize bildirmiş ve çok güzel ki hani bütün bu sorulara cevapları ta 1400 sene önce de Peygamber Efendimiz bizlere bildirmiş. Yani bu soruların sanki geleceğini zaten aslında biliniyor da Peygamber Efendimiz de bu soruların cevabını çok güzel 1400 sene önce vermiş. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça bilmediği, bununla ilgili değinmek istiyorum. Bununla ilgili görüntülerimiz de var, slaytımız. Burada evet, Hazreti Mehdi Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ümmi olacaktır. Az önce de söyledik. Yani ümmi burada açıklamasını yapıyor şu anda. Nasıl ki Peygamberimizin sonuncusu olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e Hatem-i Nübevve verilmişse ve o bütün peygamberler üzerinde Allah-u Teala'nın bir hücceti ise, velilerin sonuncusu olan bu veli, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam da aynı zamanda öyle olacaktır.
Maşallah.
Muhyiddin İbnül Arabi Hazretleri Hakimet Tirmizi Hazretlerinin Hatmül Evliya'da sorduğu soruları cevaplandırmak için yazdığı El Cevabül Müstakim isimli eserinde şöyle buyurmuştur. Burada hani biraz eski Türkçeden dolayı
yani evet, Arapça, aynen,
Arapça kelimeler var. Bunları tamamen aktaralım şey olarak anlaşılır şekilde. Buna hak kazanan ceddine, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çok benzeyen bir kimsedir. O Hazreti Mehdi aleyhisselam Arapçayı pek iyi konuşamaz. Fakat ahlaki hususunda ondan farklı da olmaz. Burada çok güzel bir detay değiniliyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın Arapça konuşmayacağı söylediğimiz gibi.
Evet.
Ve ama ahlakının da Peygamber Efendimiz'e benzeyeceği. Evet. Zaten bunlar çok detaylı şekilde anlatılıyor. Yapacağı faaliyetler, ahlakı, dünyadaki olan olaylar, doğal afetler. Bunlar çok detaylı bir şekilde her program aktarmaya çalışıyoruz. Bir başka hadiste de, daha doğrusu belirtilen özellikte. O Hazreti Mehdi Aleyhisselam orta boylu erlerdendir. Mülkün dönemi onunla biter ve velayet onunla hatme erer. Onun, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ismi, diri olan bir yardımcısı vardır. Aslı ruhani, görünüşü insanidir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam, Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a bir gecede ıslah edecektir. Bu ıslah etmesi demek, ona bir gecede
İşte burada El Mehdi bizden Ehli Beyt'tendir. Allah onu bir gecede ıslah eder. Yani feyizler ve hikmetlerle donatır. Yani onu bir gecede Allah donatacak bütün bilgilerle. Tek bir gecede gerçekleşecek. Yani bununla ilgili özel bir eğitim almayacak Hazreti Mehdi Aleyhisselam. Bir gecede Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın ıslah edilmesi sözü ise Cenab-ı Hakk'ın kendisine kutup mertebesinin vermesine işarettir. Bu dereceyi çalışmakla, uğraşmakla kazanamaz. Yüce Mevla'nın Kur'an-ı Kerim'de belirttiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen bu lütuf Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a da verilmişti. Yüce Mevla Kur'an-ı Kerim'de Şura suresi 52. ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e şöyle demiştir. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kitabı yani kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru yolu göstermektesin. Hazreti Mehdi Aleyhisselam dini meselelerde zamanındaki müçtehitlerin en faziletlisi ve en mükemmelidir. Bu da onun büyüklüğünü, mertebesinin yüksekliğini, makamının yüceliğini gösterir. Allah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a özel bir ilim verecektir. O, yani Hazreti Mehdi Aleyhisselam kimsenin bilemediğini, gizli bir gücün sahibi olduğu için kendisine Mehdi denilmiştir. Mehdi'nin zaten anlamı da o. Kâb, kıyam edecek olanın Hazreti Mehdi Aleyhisselam olarak adlandırılmasının sebebi gizli işlere hidayet edilmesi sebebiyledir. Der, böyle buydu. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müçtehit, hem en büyük bir müccehit, hem hakim, hem Mehdi, hem mürşit, hem kudubu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da Ehli Beyti Nebevi'den olacaktır. Ya burada çok detaylı bir şekilde zaten Peygamber Efendimiz bahsetmiş Arapça bilmeyeceğine dair. Yani burada boyundan, posundan, fiziksel özelliklerden, yapacakları faaliyetlerden, her şeylerden bahsediliyor. Evet. Ama bu dönemde bu örtbas edilmeye çalışıyor. İşte bizler de burada Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiğini, şu anda görevde olduğunu ve insanlara iyiliği getireceğini, bütün kötülükleri kaldıracağını inşallah anlatmaya çalışıyoruz.
Evet, inşallah o devirdeyiz. Hazreti Mehdi yaşıyor günümüzde. Bütün ehli sünnet alimleri de bunu biliyor. Onunla ilgili görüşleri içeren filmleri her zaman gösteriyoruz inşallah. Şeyh Nazım Hazretleri söylüyor. Evet. Mehdi dünyada diyor. Zuhur yaklaştı diyor çok. Ondan sonra Mehmet Tali hocamız söylüyor. Ben de göreceğim inşallah diyor.
Ne Seyit Salih.
Seyit Salih hocamız, Bediüzzaman Hazretleri'nin talebeleri, Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri. Yani her camiadan önde gelenleri Hazreti Mehdi'nin dünya üstünde biliyorlar. Çünkü Mehdi 1400 yılında etrafında toplanılacaktır Mehdi'nin insanlar diyor. Yani Hicri 1432'deyiz şu anda. Hicri 1400'de 1979'un sonu ve 1980'in başı o zamandan itibaren Mehdi'nin görevde olduğunu anlıyoruz. Bir de huruç vakti var. O çıkış zamanı yani göreve başlama tarihi zamanıyla İnsanların arasında belirgin olma, anlaşılma zamanı arasında bir hizmet yılı var. 30-40 yıllık bir dönem olacağını Bediüzzaman Hazretleri söylüyor. Ki Allah'ın adetullah kanunları da bu şekildedir. İnsan Mehdi çıkar çıkmaz çıktığı gün İslam dünyaya hakim olacak değil tabii ki. İmtihan dünyası burası. Yani daha önce de söylediğimiz gibi biz toprağa bir tohum atıyoruz. O suluyoruz, filiz oluyor. Bir dal oluyor, ağaç gibi oluyor bilmem ne. 30 yılda 30 metrelik bir ağaç oluyor. Dolayısıyla dünyada imtihan dünyası olduğu için aynı şekilde bir hizmet, tek başına başlayan bir insanın yanında insanların oluşması, o insanların kendini yetiştirmeleri, zamanla yeni camiada kişilerin olması, onların işte diyelim o kişinin, başlayan kişinin kitaplar yazması, faaliyetlerde bulunması, genişlemesi, dünyada tanınması gibi merhalelerin hepsi herkesin dünyada geçirdiği zaman gibi geçer yani. Dolayısıyla Deccaliyet'in 150 yılda yaptığı tahribatı Hazreti Mehdi 40 yılda düzeltiyor Allah'ın izniyle. Dolayısıyla çıktığı, göreve başladığı tarih 1400 ama zuhur, kuruç vakti yani ortada belirgin olma tarihi ondan yaklaşık bir 40 yıl sonra gibi bir vakit alıyor. Çünkü normali de Allah'ın kanunlarında bu vardır yani Allah'ın izniyle. Dolayısıyla onlardan, o mübarek insanlardan bir tanesini ben göstereyim size. Mahmud Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam sevgisi, bakın. Muhterem İslam alimi Musa Topbaş Hoca Efendi, Altınoluk dergisinde yayınlanan sohbetinde Şeyhi Mahmud Sami Ramazanoğulları Hazretleri'nin Hazreti Mehdi Aleyhisselam aşkını şöyle anlatıyor. Mahmud Sami Ramazan Hazreti, Mahmud Sami Hazretleri'nin bütün gayesi Mehdi'ye kavuşup hizmet etmekti. Böyle sabırsızlıkla bekledi. Hatta bir ara 1978 yılında, tam 1400'e girerken, 1399 yani, Medine'de Yusuf amcaya emanet altın vermişti. Meğerse o altınları o büyük zat gelirse ona yardım etmek için icap eden yere harcanmak üzere vermiş. O altınlar Cevat Bey'de şimdi maşallah. Tam 1400'e girerken son yılda yani. Biliniyor çünkü 1400'de olacak. Mehdi kabul etmeyecek. Israrla evet sen osun denilecek. Mehdi'nin bütün tabileri aşere-i mübeşşere, yani Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem cennetle müjdelediği 10 sahabi gibi meşrepli olacakmış. Mehdi'nin talebeleri de sahabelere benzeyecek diyor. Aşere-i mübeşşereye bakıyoruz. Hepsi değerli ama hepsinin meşrebi tamamen ayrı. Cenab-ı Hakk'ın uluiyetinin alameti. Onlar da Mehdi cemaati Türk olacak Allah'ın izniyle. Ben de efendim sizin de herhalde büyük bir vazifeniz olur dedim. Yok yok, nefer olarak çalışacağız buyurdular 1997 yılında Altınoluk dergisinde maşallah. Maşallah. Bütün ehli sünnet alimleri Sayın Mahmud rahmetli Sami Hazretleri gibi Allah'ın izniyle Mehdi'nin dünyada olduğunu biliyorlar. O yüzden Mehdi'yi şu an dünyada değilmiş, Mehdi 500 sene sonra gelecekmiş, Mehdi gelmiş geçmiş, Mehdi ruhtur, Mehdi şahsı manevidir gibi söylemler çok mucize. Yani dünya tarihinde bundan evvel olmamış. Tam Mehdi dünyadayken olan aslında Mehdi'nin çıkış alametlerindendir. Evet. Çünkü Mehdi falan yokmuş. Denildiği bir zamanda zuhur eder deniyor.
Alametlerden bir tanesi de oydu.
Evet, yani onlar şu anda yapanlar Mehdi'nin alametlerinden birini oluşturuyorlar.
Evet. Evet.
O yaptıklarıyla kaderi değiştiremeyeceklerine göre kaderde seçilmiş kişi dünyaya İslam hakimi olmuş. Onlar kaderde yaşandığı için Allah bize bildiriyor.
Evet. Evet.
Kişinin kaşına gözüne kadar Mehdi Aleyhisselam'ın özelliklerine, dünyada yaşanan şeylere kadar kaderde bitmiş. Kader demek ki Medine'deki alim de çıkmış Mehdi'ye karşı gelmiş. Ama evet. Mehdi ve Hazreti İsa andolsun ben galip geleceğim ve elçilerim de diyor Cenab-ı Allah.
Maşallah.
Kader de galip olarak yaratmış, evet. Muzaffer olarak. Çünkü şefkat, merhamet, özgürlük, Allah'a inanmak, güzellik, sevgi bunlar her zaman üstün gelir. Evet. Allah'ın izniyle. Kur'an'da bunları emrediyor. Hazreti Mehdi de dünyaya bunların gelmesine vesile oluyor.
Evet. Maşallah. Hocam bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik.
Maşallah.
Saat 22'de Sayın Adnan Oktar'ın gece sohbetleri olacak.
İnşallah.
Canlı olarak izleyebilirsiniz. İnşallah. Herkese iyi pazarlar diliyorum.
İnşallah. İnşallah.